Herkese merhaba. Mutfakta erişilebilir yöntemler eğitimimizin 7. haftasındayız. Bugün günlerden 2 Şubat 2021. Bugün sizlerle saklama aldığımız malzemeleri saklama hakkında konuşacağız. Bugüne kadar cesaret ettik, ürünleri aldık, beyaz eşyalar, elektrikli elektriksiz farklı ev aletlerini aldık. Geçen hafta en son market ve pazar alışverişimizi yapıp hepsini tezgaha yığıp bırakmıştık. Bugün şimdi yığdıklarımızı tek tek yerleştireceğiz. İlk yerleştireceğimiz malzemeler soğan, patates ve sarımsak hakkında konuşacağız. İstersen önce sen başla sevgilim.
Tamam. Bence mutfağa tezgaha yığdıysanız o mutfaktan koşarak kaçın artık yani. O aşamaya gelmişsinizdir. Ben öyle hissediyorum da bazen böyle hepsi üst üste Allah'ım kaçmak istiyorum falan oluyor. Ama tabii o işin şakası. Mutfakta uğraşmak çok eğlencelidir arkadaşlar. Patates, soğan, sarımsağı saklama yöntemleri de bir kere şey olması lazım. Yani bu tür sebze diyelim bunlara. Hani bu tür şeyleri sıcak ortamda bıraktığınız zaman filizlenir biliyorsunuz. Özellikle patates ve soğan. Ve patates bir de çürür. Patates çürüğünün kokusunu herhalde duymuşsunuzdur. Yani daha kötü bir iş koku var mıdır bilmiyorum. O yüzden hani bunları çürütmemek adına genelde serin yerlerde ve kuru yerlerde, çok nemli olmayan yerlerde saklamak daha sağlıklı olur. Ben şey kullanıyorum patates ve soğan için ve yine sarımsak için böyle iki bölmeli metal kaplar var. Onlardan kullanıyorum. Bir tarafına patatesleri koyuyorum, bir tarafına da soğanları ve sarımsakları koyuyorum. Bir de bu tür şeyleri kesinlikle poşet içinde bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka bir yere dökmeniz gerekiyor. Bu sebzelikler de çok işe yarıyor. Eskiden onlardan kullanıyordum ben, raflı sebzelikler. Ama özellikle soğanların altına soğanları yerleştireceğiniz, eğer raflı sebzelik kullanacaksanız, o böyle terek gibi delik delik oluyor şeyleri, rafları. Eğer o modeldense sebzeliğiniz, ki genelde %90'ı o modelden oluyor. Tavsiyem altına bir böyle gazete kağıdı tarzı bir şey sermeniz. Çünkü soğanın ve sarımsağın dış kabukları kuru olduğu için birbirlerine sürterken bile çıkabiliyor bu kabuklar. Ve çıkıp altına dökülebiliyor. Bu sefer de her şeyde sebzeliği tekrar çekip altını temizlemeniz gerekiyor falan. Hani daha zor uğraşı gerektiriyor. Ama bu benim kullandığım iki bölmeli ya da bunların üç bölmelileri falan da var. Metal kaplar da gerçekten işe yarıyor. Yan tarafları delikli, üstü kapaklı. Ben onun içine koyup işte balkonda genelde kışın muhafaza ediyorum. Çünkü evler kaloriferli artık. Çok çabuk filizleniyor. Yazın da mümkün olduğunca gölgede, balkonda koruyamasam da içeride serin, güneş görmeyen mutfak dolabında korumaya çalışıyorum. Benim aklıma gelen yöntemler bunlar. Gizemcim ve diğer arkadaşlar, eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin?
Hemen şunu eklemek istiyorum. Senin söylediklerine birebir katılmakla beraber sarımsak ve soğanın aynı zamanda buzlukta da saklanabildiği bilgisini paylaşmak istiyorum. Sarımsakları soyarak tek tek buzluğa koyabiliriz. Yani tek tek dedin, yani yine bir poşet içinde hepsini birlikte de dondurabiliyoruz. Diğer mesela börekleri dondurduğumuz gibi birbirine yapışmıyor. Soğanı da blenderdan geçirip buzluğa koyulduğunu görmüştüm. Benim çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde saklayabiliyorsunuz. Onun dışında evet, serin yerlerde saklanması ve mümkün olduğunca pete gibi yerlerden uzak tutulması gerektiğini eklememiz gerekiyor.
Aynen. Soğanı bilmiyordum. Sarımsağı benim kayınvalidem de buzlukta saklıyor. Bak, onu hatırlattığın iyi oldu. Soyup böyle bir gün oturuyor, soyuyor sarımsakları, koyuyor buzluğa.
Sonra bir
Sonra
daha uğraşmıyor.
bir daha uğraşmıyor, evet.
En
Ama
güzeli.
soğanı bilmiyordum.
Soğanı ben de bilmiyordum. Refika'da gördüm geçen.
He.
Ucuz soğan bulmuş 1 liraya. Almış hepsini blenderdan geçirmiş, saklamış, böyle anlatıyordu. Çok hoşuma gitti.
Bir
Yani gerçi
yemeklik, bir
şöyle bir şey var.
yemeklik.
Bir tane poşetin içine koymuş, tepside dondurmuş ve dondururken üzerine böyle çizgiler çizmiş eliyle. Hani böyle kalemle bir şeyler, belki
Ha,
kafanın
iyi
orasını tam anlamadım.
fikir.
Parça parça. Ama yani bana çok pratik gelmedi açıkçası. Bütün hepsini doğramak için ayrı bir günü harcamaktansa yemek yaparken bir tane soğan, ipli doğrayıcıyla doğrayı veriyorum. Yani hiç yapmadığım bir şey ama yapılabiliyormuş.
Hani belki çok, hani onu yaptığı gibi çok alırsak bekletince filizleniyor ya soğan.
Yani işte
Onun
ucuzluktan yararlanmak için yapılabilir belki.
aynen. Aynen. Ha bu arada arkadaşlar şeyi de söyleyeyim. Bunu bayağı bir araştırmıştım ben. Hani bazen soğanlarımız ne kadar dikkat edersek edelim filizleniyor. Bayağı da böyle uzuyor. Hani yeşil soğan kıvamında ucunda bir çıkıntı oluyor. Onu epeyce bir araştırmıştım ben. O soğanın kök kısmı yenmiyor ama uzayan filizlenen kısmı yenebiliyormuş. Hiçbir sakınca yokmuş. Böyle bir durumla karşılaşırsanız o uzayan taze soğan gibi olan kısmını yiyebilirsiniz. Ama kök kısmı artık form değiştirdiği için oraya atmanız gerekiyormuş. Bilginiz olsun.
Bir şey söyleyeceğim.
Aha.
Söz verirseniz.
Tabii ki ne demek dostum.
Ben de sarımsakları sizin söylediğiniz yöntemle buzlukta saklıyorum. Ben de bir günü mesela kayınvaliden gibi ayırıyorum. Ondan sonra, gerçi ben değil, eşim soyuyor sağ olsun. Öyle saklıyorum, çok pratik oluyor. Ama soğan da Gizem'in söylediği yöntemi uyguladım. Şöyle bir şey oldu ya, anlamadığım şekilde birkaç poşete de geçirdim. Ama yine de o buzluğun içindeki soğan kokusunu geçiremedim.
Oh.
Sonunda da pes ettim. Aman bununla mı uğraşacağım ya, yemekte doğrarım bir tane iki tane deyip geçmiş, öyle daha bıraktım o işlemi yapmayı.
Evet,
Ben de bir
Kokuyorsa
şey
soğan
ekleyebilir miyim?
tabii ki.
Benim de kokulara karşı çok böyle hassasiyetim var. Mesela yemek doğrarken bile o soğanın kabuklarını atıyorum çöpe. Çöpün tezgahın altında ve poşetler içinde olmasına rağmen tezgahın üstünde küçük poşete de oradan büyük poşete atmama rağmen o soğan kokusu burnuma gelir ve çok rahatsız olurum. İlla ki o çöp evden gidene kadar. Gittikten sonra rahat ederim. O yüzden böyle şeyde falan buzlukta falan tutmak bana göre bir yöntem değil ama kullanılıyor. Evet, hatta bazen sanal markette falan gezerken de doğranmış soğanlar falan görüyorsunuzdur, denk geliyorsunuzdur. Ben denk geliyorum mesela dondurulmuş halde doğranmış satılıyor. O kokusuna kesinlikle tahammül edemiyorum ben de. Bir de şey olduğunu düşünüyorum ya. Hani bununla ilgili bilimsel bir şey okumadım ama genel anlamda bir şeyler işte mesela cevizin, fındığın, diğer şeylerin de biliyorum işte meyvenin hemen soyulduğu, hazırlandığı an tüketilirse daha sağlıklı deniyor ya. Tabii ki bunu her şey için yapmıyoruz. Fasulyeyi de yeri geliyor donduruyoruz. Ne bileyim farklı şeyleri de ama en azından yapabildiğimiz ölçüde biraz o mantıkla yaklaşıyorum. Soğanı da bir tane tane yemek yaparken doğrarım ve kullanırım mantığındayım ama kokusuna hiç dayanamıyorum. Onu da söyleyeyim. Bir de şey bozulduğunu, çürüdüğünü şeyden de anlıyoruz. O koku berbat. Sevgi aynen öyle. Mutfak balkonda tutuyorum ben kışın. Dediğim gibi raflı bir dolabım var. Altına gazete seriyorum. Üzerine de onu koyuyorum. İstersen özellikle patateslerin tozları oluyor ya düşmesin diye gazete seriyorum o rafa. Üzerine koyuyorum. Böyle yumuşak yumuşak oluyor. Çürüyor böyle. Ara sıra kontrol ediyorum. Çürüyenler varsa diğerlerini de etkilemesin diye. Bir de şey ben az az almayı tercih ediyorum. Birer kilo, ikişer kilo. İkişer kilodan fazla almayıp sık sık alıp tüketmeyi tercih ediyorum ama tabii daha kalabalık aileler ister istemez daha fazla alma gereği duyabilir. Benim tercihim ve hani şeye göre çok da kalabalık olmadığımız için bunları ekleyeyim istedim.
Teşekkür
Ben
ederiz canım
10 kilo
katkıların için.
patates almıştım geçenlerde. 10 kilo patates, 5 kilo soğan biraz ucuz bulunca çok ilginç. Sebzelikte hiç bozulmadı. Kışın tabii o rahatlığına kavuşunca. Yazında bizim balkona çok güneş aldığı için mecburen buzdolabına koymak zorunda kalıyorum. Ama o zaman o kadar fazla alamıyorum tabii ki. 1-2 kilo falan alıyorum. Nurşen'in dediği gibi.
Evet,
Ama
yazın saklamak daha zor oluyor gerçekten o tarz şeyleri.
Hani bir şey
Sevgi senin
söyleyebilir
söylediğin,
miyim? Ay çok özür
pardon
dilerim
canım,
Pelin,
sen
hemen
tamam mı? Yok
bitiriyorum.
sen tamam mı?
Senin söylediğin sepet çok güzel. Biz anneme almıştık ondan. Altı işte bir tarafını soğan, bir tarafını patates olarak kullanıyoruz. Bayağı da alıyor içine patates soğanı. Her ikisi de çok güzel oluyor. Bir koku falan da etrafa yaymıyor.
Aynen, çok rahat oluyor, tavsiye ederim.
Ben bu soğan bitirdim dilekçe.
Evet Pelin'cim, bitirdim canım.
Tamam. Soğan doğrama yöntemini denedim. Abartısız 6 ay yetecek kadar soğanı doğrayıp dolaba attım. Çok kötü kokuyor. Başta onu söyleyeyim. Bir de bakteri ürettiğini duydum ben birkaç kişiden. Bir de görenlerden şöyle bir geri dönüş aldım. Soğanı buzluğa attığımızda sonra tencerede pişirmek amaçlı kullandığımızda soğanın kötü bir görüntüye dönüştüğünü söylediler bana. Bilmiyorum bu ne kadar doğru. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Olumsuz geri dönüşler alınca ben soğanı dolaba atmaktan vazgeçtim. Ama çok büyük bir kolaylık oluyor. Ben çalıştığım dönemde bu şekilde çok rahat etmiştim. Hani geri dönüşler iyi olsaydı kokusunu falan aldırmayıp devam edecektim bu yönteme. Gerçekten abartısız bir günümü almıştı. Eşimle birlikte oturduk. Eşim en son isyan etti. Yeter artık doğramıyorum gerisi kalsın diye. Ama gerisi sonrası çok daha iyi oluyor. Yemek yapmak açısından çok kritik oluyor.
Haftalık doğramak iyi olabilir Pelin o durumda. Hani bir hafta yapacağın yemeğe göre.
Belki de ama hani şey... açıkçası hoşuma gitmedi. Hani tencereye koyduğumuzda soğanın görüntüsünün kötü olması biraz açıkçası yani olumsuz bir şey oluşturdu bende. O yüzden vazgeçtim soğanı dolaba atmaktan.
Evet, ama ne kadar doğru bilmiyorum. Onun yerine
al bir ipli doğrayıcı.
Ya onu doğrayamadım.
Saniyede doğra.
O konuda çok beceriksizim. Ben beceremedim ipli doğrayıcıyı. Geçen annemden vardı. Bir denedim.
O zaman elektrikçisini alırsın Pelin'cim. Evet rondo, rondo al Pelin'cim.
Ama var rondom da. Onu da sulandırdığı söylüyorum. Ben elde doğramayı tercih ediyorum ya.
Ya tabii elde doğramak da ediyorum. Pratik hemen.
Elde doğramak bence de. Ben de elde aynen. Doğruyorum daha çok. Rahat oluyor.
Yani tahtayı tercih ediyorum ben. Tahta. İpli aynen. Doğrayıcı bile bana daha şey geliyor. Hani onu tekrardan sonra yıka falan.
Evet, soğanlarımızı evet, elde doğramaya devam kızlar.
Aynen. Parmaklarımızı da mı?
Parmaklarımızı koruyalım.
Hiçbirimiz patates hakkında bir şey söylemedik. Farkında mısınız? Var mı bunun bir püf noktası? Yani normal saklıyoruz. Benim bildiğim bir şey olmadığı için söylemedim ama.
Aynen, normal
saklıyoruz. Serinde saklıyoruz, onu söyledik.
Serin,
evet. Güneş olursa, torbada olursa bozuluyor, çürüyor, yumuşuyor. Önce yumuşayarak başlıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Sonra evet. Tamamen çürüyor. O sertlik sonra. Marketten aldığımız dünkü sertlik kalmıyor. Çabuk tüketmezsek. Biraz demek şeylerde de kalıyor. İşte marketlerin, pazarların depolarında da bir süre kalıyor. Demek ki daha çabuk bir şey oluyor.
Bozuluyor.
O zaman ikinci başlığımıza geçelim mi sevgicim?
Geçelim Gizemcim. Söz sende.
Kuru baklagiller ve kuru gıdalar. Bununla ilgili benim maceralarım çok fazla maalesef. İlk mutfağa girdiğim deneyimsiz yıllarımdan kalma. Bu serinde saklama meselesi. Soğan, patates, sarımsakta olduğu gibi kuru baklagillerde de geçerli. Eğer yanlışlıkla bir sıcakta sakladıysanız kurtlanma, kelebeklenme gibi şeyler olabiliyor ve bizim bunu anlamamız çok zor. Bir kere bütün baklagillerimi kutularına varıncaya kadar çöpe attıktan sonra aklım başıma geldi. Artık her böyle Haziran ayı geldiğinde mevsimin durumuna göre bu sene daha erken yapmamız da gerekebilir hatta. Çok sıcaklar olduğunda buzdolabının bir rafını buna ayırıyorum ve bütün baklagillerimi kutusundan çıkarıp buzdolabının poşetler halinde koyup böyle Eylül gibi falan tekrar kutularına döküyorum. Bunun dışında mesela pirincin içine tuz koymak, tuzun içine de bir iki tane pirinç atmak bunların saklanmasını kolaylaştırabiliyor. Yani daha uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor. Pirincin nemlenmesini engelliyor. Tuz şey ama tuz pirince ne yapıyor? Şey, pirinç tuza ne yapıyordu? Tam hatırlayamadım orasını ama ikisi de birbirine saklamayla ilgili güzel bir etkisi oluyor. Onun dışında böyle bazı bitkiler falan koyanlar var baklagillerin arasına. Kurtlanmaması için, zarar görmemesi için. Bununla ilgili bilgisi olan varsa bu konuda söz isteyebiliriz. Sevgi senin söylemek istediğin ne var bununla ilgili?
Aslında senin söyleyeceklerini ekleyecek çok bir şeyim yok. Gerçekten serinde saklanması gerekiyor. Sadece kurtlanmaya başladığını şeyden anlayabiliriz arkadaşlar. Böyle hafif nemli gibi sanki oluyor. Mesela bulgur ya da pirinç elinizle dokunduğunuz zaman sanki o böyle tane tane hali değil de biraz daha böyle yapışıkmış gibi oluyor. O zaman anlıyorsunuz ki artık yavaş yavaş bizde güve derler ona. Böyle güve atmaya başlamış, kur yapmaya başlamış hale geliyor. Bir de genelde ben şeyde saklamayı seviyorum. Cam vakumlu kavanozlar var. İlk başta IKEA'ya gelmişti de sonra artık her yerde bulabiliyorsunuz. Böyle kapağı lastikli vakum gibi tutuyor o cam kavanozlarda. O bir tık daha böyle hani güve o kurt olma şeyini engelliyor. Bir tık daha koruyor. Ama gerçekten onları da serin yerde saklamak gerekiyor. Pirince tuz bir de kesme şeker biliyorum ben. Kesme eritme şeker de küp şeker yani. Koyduğunuz zaman da pirincin işte o kurtlanmasını engelliyor falan diye duymuştum. Ama kullanmadım. Ben genelde kuru bakliyatları, çünkü bir de o küçük yaratıklardan çok korkarım ben. O yüzden onlar oluşmasın diye genelde şey yapıyorum. Çok az, böyle 1 kiloluk paketlerde falan alıyorum. Hani 3-5 seferde bitiyor, sonra tekrar alıyorum. Öyle kullanmayı tercih ediyorum. Benim ekleyeceklerim de bunlar. Başka katkı sunmak isteyen varsa söz verebiliriz.
Ben ekleyeyim o zaman.
Ben bir şey söyleyebilir miyim çok kısa? Hatırladım çünkü hangi bitki olduğunu. Defne yaprağı katılıyordu baklagillerin içine. Böyle küçük küçük aktarlarda satılıyor. Böyle ufacık parmak ucu kadar. İsmini hatırlayamadım. Sabahtan beri düşünüyorum ne yaprağıydı. Şimdi aklıma geldi. Defne yaprağı alacaksınız. Nurşen şimdi konuşabilirsin.
Ben de çok az alırım. Birer kilo alıyorum genelde. İşte bulgur, fasulye, kuru fasulye benzer şeyleri. O cam kavanozlardan bende de var. Kapağı plastik. Hani vakumlu değil ama çeviriyorsun. Sıkı sıkı kapatıyor yani. Az az kullandığım için ve cam kavanozu da mutfak dolabında kullanıyorum. Ama hani kapaklı olduğu için mutfak dolabının kapaksız olan yerlerde oluyor ya, öyle değil mi? Kapaklı. O karanlık, güneş falan da almıyor. Dediğim gibi cam kavanoz. Orada saklıyorum. Şeyleri, böyle kurutulmuş fasulye gibi şeylerim de var benim. Onu poşet saklayabiliyorum ama buzdolabının şeyinde, sebzeli kısmında saklıyorum. Onlar da çünkü kurutulabiliyormuş buzdolabına koymazsam. Kuşburnu kurusu gibi şeyleri. Gerçi şeye girmiyor olabilir ama bir de annem şey yapardı. Tabii kalabalık olduğumuz için uygun fiyata bulduğu zaman alırdı 5 kilo 10 kilo falan. Bez torbalarda saklıyordu ve bez torba ve nemsiz ortamlarda da uzun süre kaldığını biliyorum. Bu kadar benimkiler.
Evet, eskiden hep özellikle bu kuru sebzeleri falan, hani fasulye kurusu, kayısı kurusu, erik kurusu, elma kurusu gibi ya da işte bulgur pirinç gibi şeyleri bez torbalarda saklıyorlardı. Aslında o da gerçekten o kurt oluşumunu engelliyor. Çünkü içindeki nemi, hani havayla sürekli temas ettiği için bez, sonuçta kumaş dokuma bir şey. O hava aldırdığından dolayı olmuyordu. Ben anneannemden falan hatırlıyorum. Hep öyle mutfakta o torbalar asılı olurdu. Peki başka katkı sunmak isteyen var mı arkadaşlar?
Ben şuna eklemek istiyorum. Kuru fasulyeyi haşlayıp diprize koyuyorum ben. Bazen biz köyden getirtiyoruz böyle. Tabii köyden olunca market fasulyesi olmayınca daha çabuk kurutulanıyor. Ve onun için biraz haşlayıp böyle diprize mesela ne kadar pişireceksek az az koyabiliyoruz. Nohut gibi mesela, nohutu nasıl haşlayıp koyuyorsak bu şekilde de tüketebiliriz yani.
Tabii o da bir yöntem. Hatta ben Şöyle de yapıyorum. Mesela fasulyeyi ıslatıyorum, hani yemek yapmadan önce ıslattığımız gibi. İşte o bir 24 saat duruyor, suyunu değiştiriyorum iki kez falan. Islanmış haliyle koyuyorum dondurucuya. Sonra yemek yapacağım zaman hazır oluyor zaten. Direkt alıp tencereye. Hani bu da bir saklama yöntemi, paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
Peki var mı arkadaşlar başka katkı sunmak isteyen?
Yok. Sıradaki konuyu istersen geçebilirsin.
Evet.
Sıvı yağ, tahıllar.
Sıvı yağ, bal, pekmez, tahin ve benzeri ürünleri saklama yöntemi de arkadaşlar. Biz özellikle ben zeytinyağını genelde şey alıyoruz. Hani ayçiçek yağı falan zaten çok fazla kullanmıyoruz ama hani aldığım zaman da bir litrelik falan alıyorum. O zaten kendi şişesinde kalıyor ama zeytinyağını falan genelde böyle İşte 40-50 litre çok fazla alıp ondan böyle küçük kaplara bölerek kullanmayı tercih ediyorum ben. Onu da yani kışsa balkonda ama kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor. Kapalı bir yerde saklamanız gerekiyor zeytinyağını. Kesinlikle ve kesinlikle güneşten uzak tutulması gerekiyor. Çünkü bütün asit dengesini bozuyor güneş. Kapalı bir yerde saklamanız gerekiyor. Eğer mümkünse bunu bir bodrumunuz falan varsa evde ya da tavan arası gibi bir yeriniz varsa oralarda saklamanız daha sağlıklı. Ama eğer böyle bir yeriniz yoksa, hani götürüp koyabileceğiniz bir yeriniz yoksa mutfakta bir dolapta saklayabilirsiniz. Ama o dolabında hiçbir şekilde, yani kapalı bir dolap olması gerekiyor. Işık ya da güneş almaması gerekiyor zeytinyağınızın. Ben genelde onu zaten tenekelerde falan almayı tercih ediyorum. Çünkü özellikle zeytinyağı asitik bir şey. Dolayısıyla plastikte uzun süre kalması çok sağlıklı değil. Tenekede tercih etmeye çalışın. Ya da eğer yaptırabiliyorsanız onlar çok kullanışlı oluyor ama ben de bir türlü yaptıramadım. Cesaret de edemiyorum işin açığı biraz da. Çünkü ev değiştirme, taşıma olaylarından dolayı falan. Cam yağlık yaptırıyorlar. Böyle 40 litrelik, 50 litrelik falan. Onun içine dolduruyorlar zeytinyağını. Altta bir tane musluğu oluyor onun tam böyle dibinde. O musluktan kullanacakları kaba istedikleri kadar doldurup sonra tekrar musluğunu kapatıp o şekilde saklıyorlar. Birçok insanda gördüm bunu birçok evde. Çok kullanışlı bir şey. Ama bunu yapamıyorsanız da en azından tenekede almaya dikkat edin. Tenekeyi de dediğim gibi mümkünse bodrumda değilse mutfakta ama kesinlikle güneş ışığı almayacak ve normal ışık da almayacak bir yerde saklamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Zeytinyağı açısından durum böyle. Hani ayçiçek yağını ne kadar çok alıyorsunuz ya da mısır özü ya da işte fındık yağı kullananlar var falan. Hani bunları ne kadar tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Dediğim gibi ben bunlardan sadece ayçiçek yağını tercih ediyorum. O da bir litrelik alıyorum. İşte kek yaparken falan kullanmak adına. Onun dışında başka bir yerde kullanmıyorum zaten ayçiçek yağını. O da kendi şişesinde. O da yine mümkün olduğunca güneş ışık görmeyecek bir yerde. Yani yağların mümkün olduğunca güneş ışık görmeyecek yerlerde saklanması gerekiyor. Bal pekmez tahın gibi ürünler içinde yine önerilen bunların cam kaplarda saklanması, cam kavanozlarda ya da şişelerde saklanması. Ama bunu yapamıyorsak da teneke tercih etmemiz, yine onu da yapamıyorsak en azından daha böyle tapırvari, yani daha kaliteli plastiklerden yapılan şeyleri tercih etmemiz gerekiyor. Böylece daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü saklama şansımız oluyor. Reçellere de burada kısaca değinelim. Reçelleri de genelde çok sıcak ortamda bırakmamak gerekiyor. Eğer mümkünse buzdolabında saklamak gerekiyor. Çünkü içinde meyve özü olduğu için daha çabuk küf yapmaya meyilli oluyor reçeller. Küf yaptığında nasıl anlıyoruz? Kavanozun kapağını açtığımız zaman böyle asitik bir koku geliyor burnunuza. O zaman anlıyorsunuz ki o reçelin üst kısmı küf yapmış. O yüzden onları da buzdolabında saklamak daha sağlıklı bir yöntem. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Katkı vermek isteyen var mı aranızda?
Ben şeyi söyleyebilirim. Konuşacaksın şeyse. Reçellerimi falan hani çok büyük kullanmıyorum zaten de cam kavanozda zaten genelde alıyorum ya da işte ablamlar falan yaparsa da cam kavanoz oluyor. Mutfak dolabını güneş görmeyen yani kapalı taraflarında yine birkaç ay kaldı. Hatta pekmezim neredeyse ama ev yapımıydı. Bir yıl da bitmedi mesela çok vardı. Ama hiçbir şey olmadı mesela. Hani cam kavanozda ve şey çok önemli burada. O annemin kullandığı yöntem ve bizi illaki mutlaka kafamızda sabitlemiştir bu kullanımı. Onun da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutfak dolabının dışında fazla başka bir yerde koymadım. Buzdolabında da tutmuyorum. Reçel, bal, pekmez gibi şeyleri kahvaltı kasesine koyarken kesinlikle kaşığımı kaşıkla koyuyorsak eğer. Yani kavanozu böyle azıcık eğip o şekilde de boşaltabiliriz de kaşık kullanacaksak o kaşık kuru olacak. Hatta annem evet. bazen abartır şey yapardı. Hafif nemli olduğunu hani bazen kışın soğuk o zaman evler kalorifer değildi biraz nemli olabilirdi. Ocağın üzerinde hafif ısıtır öyle kullanırdı. Azıcık nemli kaşık değilse o kavanozun hepsi küflenir derdi. O bende alışkanlık olarak kaldı. Ya kavanozu azıcık böyle küçük kavanozsa onun kolay oluyor. Yani eğip kaşık sürmeden kullanıyorum. Kaba az az koyuyorum kahvaltı için. Ya da kupkuru bir kaşıkla. Kaşık kuru olsa bile yeniden o havlu bezimini kullanıp ona kullanıyorum. Hiç sorun yaşamadım. Yani bir yıldan fazla bile pekmezim kalmıştır. Hiç bozulmadı. Balda da yine buzlukta kullanılmaması, saklanmaması öneriliyor zaten. Hani her yerde Aha. söylüyorlar. Yine aynen mutfak dolabımın alt kısmında, kapalı dolaplı kısmında, o tür yerlerde saklıyorum. Konservelerin yine şeylerde, şimdi marketlerden çok fazla kullanmıyorum. Böyle 40 yılda bir böyle bir değişiklik olsun diye alırsam onu buzdolabına koyuyorum da zaten öyle yazıyor. Ama annem şey yapardı, kendi yaptığı konserveleri karanlık bir yerde saklamaya çalışırdı. Senin dediğin gibi Sevgi, böyle işte merdiven altları falan eskiden olurdu hani bodrumlar falan. Evde de mümkünse işte mutfak dolaplarının daha az kullanılan, hatta annem en üst şeylerini koydu oturdu bize, o mutfak dolaplarının en üst rafları daha az kullanıldığı için bir rafı ona ayırırdı mesela. Karanlık şeylere koyardı. Bir şey de olmuyordu zaten yani. Zaten bozulduğunda da şey oluyor. Genelde kapağını atmış gibi oluyordu ev yapımları. Birkaç gün sonra belli oluyordu gerçi o. Ya da açtığında bir koku oluyor. Konservelerin kapağını açtığımızda onu da oradan anlayabiliyoruz. Bunlar aklıma geldi şimdilik.
Teşekkür ederiz. O kuru kaşık muhabbeti hakikaten onu hatırlattığın iyi oldu. Evet, o konuda çok şey, annem de çok hassastı o konuda. İlla o kaşık kuru olacak, kesinlikle ıslak kaşık değmeyecek, nemli kaşık bile değmeyecek. Defalarca peçeteyle, kağıt peçeteyle falan kurulayıp öyle kullanırdık. Sağ olasın canım.
Bir de şey, mesela balı hani buzdolabında dedi ya Nurşen, olmaması gerekiyor. Şey, buzdolabında sakladığımız zaman da bayağı sertleşiyor.
Evet, rahat hani, yenmiyor.
Evet, hem rahat yenmiyor, rahat dökülmüyor.
Aha.
O yüzden dışarıda olması daha mantıklı ve bozulmuyor zaten bal. Bir de şey soracaktım Sevgicim, salçayı konservelerde mi anlatırsın yoksa burada değinmek ister misin?
Ha, salça ya aslında şey, salçayı da benim yöntemim şey, genelde onda da hani çok ben ev yapımı salça kullanıyorum, kendim yapıyorum salçayı, marketten almıyorum. O yüzden hani markettekiler için ayrıca bir hassasiyet gerekiyor mu onu bilmiyorum ama ev yapımı salçaları da serin yerde saklamak yeterli oluyor. Ben genelde şey yapıyorum, sürekli hani kapağını açıp açıp içinden almak yerine bir saklama kabına bölüyorum biraz. Mesela ne kadarlık, işte 15-20 gün kullanabileceğim kadar bir miktarını bölüyorum saklama kabına, onu buzdolabına koyuyorum. Diğer kısmı da kışsa ve benim balkonumda kapalı dolabım var, kışın orada saklıyorum ama yazın yine böyle serin yer olması lazım. Zaten yaza kadar da iyice azalıyor salça. Onu da böyle küçük bir kavanozu alıp yine buzdolabına koyuyorum. Buzdolabında bekletiyorum. Benim yöntemlerim bu şekilde. Var mı eklemek
ben
isteyen?
Ben ekleyebilirim istersen.
Tabii ki.
Ben de ev yapımı salça kullanıyorum ama bittiği zaman hazır salçada kullanmışlığım var. Ev yapımı salça dediğin gibi serin ortamda saklayınca hiçbir şekilde bozulmuyor. Hatta buzdolabına falan normal girdiğinde bile hiçbir şekilde üstü küflenmiyor. Ama hazır salçaları gerçekten belli bir süre sonra üstleri küfleniyor. O yüzden hep şey söylüyorlar, birazcık yağ içerisine döküp biraz daha uzun ömürlü olmasını sağlayabildiğimizi. Artı ben yine de o zeytin şey yağı da döktüm. Ama yine de bitirmediğim halde küfleniyor. O yüzden hazır salçaları direkt buzluğa atıyorum. Yemek esnasında çıkarıp oradan belli bir miktar kesip yemekte kullanıyorum. Ama ev yapımı salçada tabii böyle bir sıkıntı yok. O bozulmuyor hiçbir şekilde.
Ben buzluktan... şey ekleyebilir miyim bittiyse? Girdim mi araya? Kusura bakmayın. Ekleyeyim demek ki aynı anda sustum.
Şey soracaktım ben sadece Diloş'a. Hani buzluktan kesmen zor olmuyor mu dondurulmuş haldeyken? Onun için kullandığın özel bir yöntem var mı? Pratik bir yöntem?
Yani kesmek derken şöyle, bıçakla kesemiyorum açıkçası, kesmek dedim ama ben kaşıkla işte bir yerlerinde illaki bir boşluk buluyorum Sevgi, o salçanın. Kaşıkla böyle biraz bastırıyorum. Kolay çıkıyor. Mesela yemekten böyle bir salçayı katmadan bir 3-5 dakika önce falan çıkarıyorum. Hazırlığımı yapıyorum bir 5-10 dakika önce diyeyim. Hadi o süreyi öyle tanımlayayım. Onu çıkarıyorum. Çok azıcık yumuşadığı için kaşıkla onu bölmesi kolay oluyor.
Anladım. Arkadaşlar iyi akşamlar. Sesim geliyor mu?
Hoş geldin.
İyi akşamlar.
Ben Samiye. Ben biraz önce dinlemeye başladım. Bu salça konusunda ben de bir şey söyleyeceğim de. Yani hemen hemen aynı ama. Biz burada şey, ben Hollanda'dan katılıyorum. Maalesef marketten aldığımız salçaları kullanıyoruz. Çünkü hani ev yapımı salçamız yok. Biz 1 kiloluk salçalar oluyor, 800 gram, yani tam 1 kilo da değil. Onu normal mesela birkaç örneğin geçen biz kardeşimle 3 tanesini, yani 3 kilo salçayı karıştırdık. Biber salçası da kattık. Yani burada Öncü'nün biber salçası var. Bayağı büyük bir karışım oluyor, hani bayağı çok. Onu biraz saklama kabına koyuyoruz. Böyle bayağı hani dolduruyoruz. Diğerini de normal şu kilitli poşetler var, onlara koyup buzluğa atıyoruz. Öbürü bittiği zaman, çünkü hani biz yemek normal sürekli yaptığımız için hani o kadar çok uzun sürmüyor bitmesi. Onu da tekrar bittikten sonra çıkarıyoruz. Zaten çözülüyor. Tekrar onu da yerine iade ediyoruz. Yani hani salça saklama kabına. Hiçbir şey olmuyor, küflenme falan gibi. Yani yağ da koymuyoruz çünkü o kaplar güzel saklıyor. Yani hava almasını da önlüyor. Biz de böyle yapıyoruz kendimize göre.
İyi, teşekkür ederiz katkınız için.
Ben şey ekleyeyim mi?
Nurşancığım, evet, seni dinliyoruz canım.
Ama sabırsızım. Şey, bal için genelde böyle kendileri yapıp satıyorlar ya da işte yerinden almayı tercih ediyorum şeydense, marketense. Mecbur kalmadıkça şey demişti. Buzdolabına saklarsan şekerlenir demişti bir de. O yüzden de buzdolabına saklamıyorum. Onu da söyleyeyim. Belki ilk kez dinleyenler olur diye. Salçayı, ben hazır salça marketten aldığım salçaları kullanıyorum ama kavanozda satılanları tercih ediyorum. Bir de yemeğe mutlaka kuru kaşıkla, onu da kuru kaşıkla ekliyorum. Hani nemli ya da işte az evvel yıkanmış ya da işte şey de yapılıyor bazen, işte soğanla kavuruyorsun. O kaşığı o kavanozun içine sürmüyorum kesinlikle. Temiz kuru bir kaşıkla salçayı alıyorum. Annem şey kullanırdı, teneke salçaları da kullanırdı. Onların da bir kilolukları var ya, onların kapağı tam kapanmıyor. Bir de şey, böyle elim kesecek gibi olacağını da hissediyordum. Bir de daha çabuk da şey yapıyor. Teneke olan şeylerin daha annemin dediği, küfleniyor. Öyle dediğini hatırlıyorum. Aa, ne çabuk küflenmiş falan derdi annem mesela. Belki ağzı tam kapanmadığı için de olabilir. O teneke kutuları sevmediğim için de kavanozu kullanıyorum. Bir de böyle daha uzun süre kaldığını düşünüyorum. Zaten birer kilo da kullandığım için, az az da kullandığım için kuru kaşığın da muhtemelen olabilir şeyi. Pek sorun yaşamadım şimdilik. Evet.
Güzel. Ben de bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii salça ki.
Ben de ev salçası kullanıyorum. Annem yapıyor ev salçasını ama şöyle bir farklılık var. Annem küçük kavanozlara yapıyor salçayı. Mesela açtığınızda 2 hafta boyunca yetecek kadar bu 250 gram ya da yarım kiloluk kavanozları yapıyor. O şekilde hem küflenmemiş oluyor hem de hani kavanozdan kaba ya da işte kilitli poşetlere aktarma gibi bir uğraşın da içerisine girmemiş oluyoruz. Bu yöntem de kullanılabilir diye düşünüyorum. Paylaşmak istedim.
Teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Süt ve süt ürünleri o zaman.
Evet, geçelim o zaman süt ve süt ürünlerine. Arkadaşlar, biliyorsunuz süt, yoğurt, peynir gibi özünde sütten oluşan malzemeler çok çabuk bozulmaya meyillidir. Hele hele de hava sıcaksa ya da getirdiğiniz ortam sıcaksa, ki artık evlerimiz kaloriferli, genelde kışında sıcak oluyor mutfaklarımız, çok çabuk bozulurlar. Bu nedenle bu tür şeyleri hemen mutlaka serin yere, yani buzdolabına yerleştirmemiz gerekiyor. Ben mesela peynirli, özellikle şu pandemi sürecinde bunu daha çok yapmaya başladım. Peynirleri alıp getirdiğim zaman marketten ya da mandıradan, işte nereden alıyorsanız, pazardan, hiç fark etmez. O poşetleri buzdolabına sokmuyorum. O peynirleri saklama kaplarına alıyorum. Böylece daha sağlıklı oluyor. Daha hem kullanması kolay oluyor saklama kaplarında. Bir de şöyle bir şey var. Tupper'ın bir peynir kapları var. Böyle üst kısmı tamamen kalkıyor. Altta tabak gibi kalıyor peyniri koyduğunuz yer. O kaplardan bende 2 tane var. Biraz da peynir canavarıyımdır. Ben çok severim peyniri. Çok çeşitli peyniri de çok severim. Onlara koyduğum zaman birkaç çeşit peyniri de, özellikle suyu falan akmayacak tarz peynirse, aynı anda koyabiliyorsunuz. Servis yaparken de oradan almak, kesmek çok kolay oluyor. Hani böyle bir saklama kabının içinde, etrafı kapalı değil de üzerindeki şeyi aldığınızda tabağın içindeymiş gibi oluyor peynir. Oradan kesip servis yapmak çok pratik oluyor. Peynirleri bu şekilde saklıyorum ben. Yoğurdu da genelde boşaltmaya çalışıyorum. Özellikle işte torba yoğurt zaten. Diğer yoğurdu açık süt alıyorum, kaynatıyorum, kendim mayalıyorum yoğurdu. Ama torba yoğurt illaki lazım oluyor. Onu aldığım zaman da yine onu da bir saklama kabına aktarıp hani o kapları dolaba sokmamaya çalışıyorum. Genellikle sadece sütü mecburen kutusunda koyuyorum almak zorunda kaldığım zaman, ama onda böyle buzdolabının kapağında bir köşesi var. Sadece süt kutularını koyduğum bir köşe. Onu da orada saklıyorum. Ama burada hani bu süt ürünlerinde dikkat etmemiz gereken temel şey, hemen getirir getirmez mümkünse soğuk yere bir an önce yerleştirmek. Çünkü öbür türlü süt ekşiyebiliyor. Gerçi kutu sütlerde çok bunu yaşamıyoruz ama özellikle dışarıdan açık süt alıp pişirmişsek buna dikkat etmemiz lazım. O zaman da hemen o kaynama şeyi soğur soğumaz yerleştirmemiz lazım. İşte peynirler ekşiyebiliyor, bozulabiliyor, tadını kaybedebiliyor. Yoğurt ekşiyebiliyor. Bu nedenle bunları hemen serin yere almak daha doğru, daha avantajlı oluyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Var mı arkadaşlar eklemek isteyen?
Ben bir şey söylemek istiyorum. Eğer peyniri mandıradan alıyorsak 250 gram vakumlatabiliyoruz. Öyle de bir kullanma şeklinde de olabiliyor hani. Tabii taze taze hem açmış oluyoruz peynirleri. Bu şekilde de oluyor ama tabii ki marketten alırsak bu mümkün olmaz. Mandıraya söylüyorsun zaten, onlar vakumlatıyorlar. Hava almamış oluyor. Açınca da taze bir şekilde tüketmiş oluyoruz.
Teşekkür ederiz.
Evet.
Ben de şeyi söyleyeyim o zaman. Ben peynirle pek aram yoktur. Oğlum da çok fazla yemez işte, öyle az az. Bir eşim yiyor. O da genelde şey yapıyor. Muştan genelde kayınvalidemler falan geldiği zaman böyle büyük 5 kiloluk bidonlarda falan getiriyorlar. Ya da 4 kiloluk hangisi. Onun da kendi suyu var. Hani peynirciler yaparken o suyuyla yapıyorlar ya. O suyu bitmediği sürece bir şey olmuyor. Yani 6 ay 8 ay bile kalsa, ki o kadar sürede bitiyor da, hiçbir şey olmuyor. Yalnız şöyle yapıyoruz. Tüketeceğimiz kadarını bidondan çıkarıyoruz. Yani fazlasını çıkarmıyoruz kesinlikle. O geri kalma bir şey olmuyor. Böyle kaşar peyniri, işte tereyağı, benzeri şeyleri bizde çok tükenmiyor. Ama alsam şey yapardım. İşedeki arkadaşlar öyle yapıyor. Çünkü alıyorlar, bazen getirenler oluyor kendi ev yapımı şeylerden. Parça parça kullanılacağı kadar bölüp buzdolabı poşetine de olabilir ekstra. Genelde buzdolabı poşet oluyor gerçi zaten de, böldüğün içinde olarak kendi şeyi bozulmuş oluyor. Buzluklara kaldırıp küçük parçalar halinde tek tek çıkarmak. Bu da iyi oluyor. Daha uzun süre kalıyor. Böyle peynirlerle ilgili zaten yoğurtları zaten fazla hani alıp. Sütler günlük süse kapağını açtıktan sonra en fazla 2 gün içinde buzdolabı bile olsa 3 günde dayanabiliyor, ama yazın bu kadar da dayanmıyor. Tüketmek gerektiği için işte ne kadar içiyorsak ona göre belki yarım litre mutlu almak gerekebilir falan. Böyle benden de.
Ben de tereyağını buzluk saklıyorum Nurşen. Hani biraz fazla aldıysam birkaç kilo falan. Onları buzluğa atıyorum ama yiyecek olduğum kadarını çıkartıp buzdolabında uzun süre kullanabiliyorum. Yani mesela diyeyim bir kilo tereyağı, atıyorum bana bir ay gidiyorsa orada bozulmuyor. Cam bir kaba veya tapıra falan koyduğumda bozulmuyor. Ama tabii fazlalıklarını ben de buzluğa atıyorum. Sütler, ya hazır sütler bozulmuyor. Gerçekten Sevgi'nin dediği gibi onları açmasam da, ama normal yani açık aldığımız sütler çok çabuk bozuluyor. Kaynasan da çabuk bozuluyor Sevgi o. Dolapta hani iki günden fazla da içmek
tabii
için
tabii,
de kalmıyor.
Yani çok, aynen, çok uzun süre kalmıyor zaten. Ama en azından hani kaynatır kaynatmaz o soğuk dolaba girebilecek kıvama gelir gelmez dolaba almak gerekiyor. Aksi halde çok daha çabuk gidiyor.
Evet.
Bozuluyor.
Çok da kötü kokuyorlar.
Evet. Evet. Aynen öyle.
O zaman meyveleri.
Peki meyvelere getirebiliriz o zaman. Aynen. Arkadaşlar meyveler de yine aslında gıdaların genel özelliği galiba. Hepsini konuşurken aynı şeyi söylüyoruz. Genelde böyle sıcak ortamda kaldıkları zaman en azından tazeliklerini kaybediyorlar birçoğu. Birçoğu zaten çürüyor. Hani mandalina gibi olanlar falan böyle içten iyice yumuşuyor, yenmeyecek hale geliyor ama birçoğu da elma falan da böyle o sertliğini, o taze meyve şeyini kaybediyorlar. Bu nedenle onları da soğuk yerde saklamak gerekiyor. Ben şey kullanıyorum onun için böyle karton kutular falan kullanıyorum. Ya da eğer düzgün karton kutum yoksa çünkü o belli bir zaman sonra artık yıpranıyor. Şey kullanıyorum böyle sepet tarzı, etrafı delikli, hava alınabilecek tarzda. Şeylerin içinde saklıyorum. Leğen tarzı, sepet tarzı şeylerin içinde saklıyorum meyveleri. Daha o zaman daha uzun ömürlü oluyorlar. Onları da kesinlikle poşette bırakmamak gerekiyor. Çünkü poşette hem terliyor meyveler hem de çok çabuk çürüyorlar. Bu nedenle onları da mutlaka işte cam kaselerde, büyük büyük kaselerde saklamak da bir yöntem. Hani o tarzda koyabiliyorsunuz ya da daha böyle fazlaysa o cam kasede duramayacak gibi ise o tarz işte plastik sepetlerin içine falan koyup böyle serin yerde yine saklayabiliyorsunuz. Yazsa zaten doğrudan dolaba koymanız, buzdolabına koymanız gerekiyor. Aksi halde çok çabuk bozuluyor yazın. Kışın ama balkonda falan bir şekilde muhafaza etmek mümkün olabiliyor meyveler açısından. Sebzeleri de zaten doğrudan buzdolabında saklamak gerekiyor. Yine kışın belki bulunduğunuz yer çok soğuksa balkonda bir şekilde idare edebilirsiniz ama yazın kesinlikle gelir gelmez buzdolabına yerleştirmek gerekiyor. Aksi halde çok çabuk su kaybediyorlar, bozuluyorlar. Sonra yaptığınız yemek de lezzetsiz oluyor. Sunumunuz da görüntü olarak da kötü oluyor. Dolayısıyla meyve ve sebzelerde benim yöntemim böyle. Sizleri de dinleyebiliriz.
Ben de senin söylediğin şekilde muhafaza ediyorum. Balkonda bir leğenin içerisinde meyvelerimi saklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Zaten dışına falan dokunduğumda ettiğimde bozulduğunu anlıyorum. Sadece belki elmada veya armutta ortadan ikiye kestiğimiz zaman o ortası çürümüş oluyor. Oraları mesela kestiğimizde bir dokunarak kontrol edersek iyi olabilir. Orada da öyle bir falsolar çıkabiliyor çünkü.
Evet.
Onun dışında ben de senin söylediğin şekilde saklıyorum.
Ben bunları da az az alıyorum gençler ya. Yani nasıl olsa sık sık markete gidiyoruz ya. Yani atıyorum 5-6 tane elma o kadar. Bazen eşim abartıp bir sürü alıyor da onların çürüğü neyse. Buzdolabına koyabiliyorum. Yer varsa eğer ki çok iyi oluyor. Biraz daha uzun süre kalıyor. Koyabildiğim kadarıyla. Ama hani tükettikçe almak en iyi olur. Birkaç çeşitten aldığında az bile olsan çok oluyor. İster istemez bozulabiliyor. Her defasında 2-3 çeşit alıp bir dahakine diğerlerini alıp az az almak benim en rahatım o. Çünkü buzdolabım öyle aşırı büyük de değil. Buzdolabına koyamadığım zamanlar da oluyor. Sizin gibi sepetlere, leğenlere falan koyup o şekilde şey yapıyorum, tutuyorum. Çabuk tüketirsek en kolayı, en iyisi öyle oluyor yani çürümeden.
Buzdolabı iyi oluyor da Nurşen, çocuk aniden meyve isteyince o ara soğuk soğuk evet, çıkaramıyorsun. O yüzden dışarısı çocuk olunca iyi
ben
oluyor.
Ben şey yapıyorum Dilek. Bir iki tanesini mesela akşam yemeğinden sonra kaç tane atıyorum? İkişer tane ya da birer tane bir tanesinden çıkarıp ılımasını bekliyorum. Bir iki saat sonra yiyor. Diğerleri gene buzdolabında kalıyor. Bu sıralar sık sık onu yapıyorum. Yeneceği kadar çıkarıp ertesi günde yine öyle. Yemek sonrası da çıkarıyorum ki bir saate kadar ılısın diye. Çünkü buz gibi oluyor dediğin gibi. Ben de yiyemiyorum. Çocuğu bırak ben bile yiyemiyorum yani. Rahatsız ediyor.
Evet.
Yeşillik vardı sevgicim sırada.
Evet. Arkadaşlar yeşillikleri de ben genelde şeyi seviyorum. Hatta bu hafta yine A101'e gelecekmiş. Sanırım A101'e de Dilek senin paylaşımından görmüştüm. sebze kurutucular, bu yeşillik kurutucular. O gerçekten çok pratik oluyor. Ben genelde yeşillikleri aldığım zaman yıkayıp dolaba koymayı seviyorum. Ama şöyle yıkıyorum, kurutuyorum tamamen o sebze kurutucuda. Ondan sonra kağıt havluya, onu gazeteye saranlar da var ama gazete bana çok hijyenik gelmiyor işin içi. Ben kağıt havlulara sarıyorum onları. Ya da şeyse maydanoz tarzı falansa onlar buzdolabı poşetlerinde de kalabiliyorlar bozulmadan. Kuruduktan sonra ama kuruduktan sonra ıslak yaşken kesinlikle değil. O zaman çürüyorlar çünkü. Buzdolabı poşetlerine yerleştirip işte maydanozu, dereotunu, naneyi neyse hani hangi yeşilliği almışsınız. O şekilde saklıyorum yıkayıp kurutup ya da kağıt havluların arasına sarıp özellikle roka tarzı falan şeylerse buzdolabı poşetinde biraz daha böyle kırılabiliyorlar. O zaman da hoşlanmıyorum ondan. Ama kağıt havlunun içine yatırıp etrafını sararak koyduğunuz zaman dolaba bozulmadan kalabiliyor dolapta. Tabii kuruduktan sonra. Benim saklama yöntemim böyle yeşillikleri. Marul bir tek biraz zor oluyor. Ona da bir dönem şey kullanmıştım ama sonra onu da bir bulaşık makinesi faciasından sonra özelliğini kaybetti. Tupper'ın yeşillik saklama kabı vardı böyle büyük. Onu kullanmıştım bir ara. Marul için özellikle çok iyi oluyordu. O gerçekten koruyordu. Şimdi ama bir tek marulu yıkamadan koyuyorum. Yiyeceğim zaman yiyeceğim kadarını yıkayıp kullanıyorum. Benim yöntemim böyle. Var mı eklemek isteyen bir şeyler?
Ay bu yeşillikler gerçekten çok dert oluyor ya insanın başına. Alıyorsun güzel güzel salata yapayım diye 2-3 gün sonra gidiyor. Sadece evet. Söylenen şey, senin söylediklerinin hepsine katılıyorum. O kaptan bende de var. Güzel oluyor. Bir de o kurutucu A101'e gelecek. Doğru. Bu hafta almaya gideceğim.
Bu programı şey... dinleyen herkes hafta sonu ondan sonra ne günüyse A101'e
Perşembe. Perşembe günü.
Perşembe gün geliyor evet.
Biz bugün Dünya Sesleri'ne ilk dersek yarın herkes Perşembe A101'de.
Aynen 13 lira falandı galiba. Şey söylüyorlar poşetlerin ağzını kapalı değil de açık konumda. Dolabın içinde saklayın diyorlar hani yıkayıp falan koymuyorsak. Terleme falan yaptığı için daha çabuk bozuluyormuş hava almadığı için. Öyle söylemişler de o şekilde yapmaya çalışıyorum. Mesela maydanozu şey yapıyorum Sevgi ben maydanozu ve dereotunu farklı yiyeceklerde kullanacağım için atıyorum o an aldığım fazlalık onu doğruyorum. Buzluğa atıyorum. Buzdolabı poşetine koyup. Daha sonraki işte ne bileyim şehriye çorbasına veya başka bir şeylere kullanacağım zaman hemen çıkarıp buzluktan poşetten kullanıyorum.
Anladım. O da mantıklı. Evet. İyi fikirmiş.
Evet onu kullananlar çok var ya. Ben çok seviyorum nane, maydanoz, yeşil soğan falan. Ama bizde de sadece ben yediğim için sadece o yemeği sadece ben yemeyeceğim için de çoğunu kullanamıyorum. Ne kadar sevsem de. Şeyi kıvırcık kıvırcığı da direkt senin söylediğin gibi annem de öyle yapardı herhalde ondan kalma bir alışkanlık o küçük ince buzdolabı tabaklarında koyuyorum ama ağızlarını açık poşetin kapağını açık bırakma koşuluyla terleme yapmasın diye yeşil soğanları falan yıkamıyorum sadece pazardan getirdiğim şey marketten işte nereden aldıysam o kökleri var ya onları ayıklıyorum ayıkladıktan sonra başka bir buzdolabı torbasına koyuyorum ayıklanmış şekilde tutuyorum yıkamıyorum yani yıkayınca çabuk bozuluyor dediler çünkü siz kurutuyorsunuz ben kurutmadığım için yıkarsam doğal olarak hemen bozulur. Ama bunları da gene azar azar kullanıyorum. Sebzeleri de yine işte salatalıklara falan da öyle torbaların ağzını sıkı sıkı kapatmadan ve azar azar tüketerek mümkün olduğunca çürütmemeye çalışıyorum. Ama bazen istemesem de olabiliyor tabii. Azar azar alırsak şey çok da çürümeye zaman kalmayabiliyor tabii. Böyle.
Lan başka söylemek isteyen, söyleyecek sözü olan... Yok galiba. Yoksa... Et, balık, tavuk. grubuna geçiyoruz. Arkadaşlar bunlar da aslında sağlıklı olan, hani çok fazla almamak, ihtiyacınız kadar alıp tüketip yiyeceğiniz zaman tekrar gene almak. Ama herhangi bir şekilde çok almak zorunda kaldıysanız ya da özellikle et açısından, hani kurban bayramlarında falan hani kurban kesiyorsanız eğer, kesildiği zaman çok fazla et olabiliyor. Her ne kadar verilse, dağıtılsa da eve de kalan miktarı olabiliyor. Onlar da ben şey yapıyorum, kıymaları böyle mümkün olduğunca ince hale getiriyorum. Buzdolabı poşetine koyduktan sonra yasıltarak böyle elimle incecik, sanki ince bir porselen tabak gibi, pasta tabağı gibi düşünün. Ve bir seferde kullanacağım kadar kıyma koyuyorum paketlerin hepsine. Onları böyle üst üste sıraladığım zaman hem çok yer kaplamıyor hem de donduktan sonra ayırt etmesi, anlaşılması daha kolay oluyor. İşte tamamen yağsız böyle tavada pişireceğim, daha doğrusu yağsız demeyeyim de hani tavada biftek tarzı pişireceğim etleri mesela şey yapıyorum, buzdolabı poşetine koyduktan sonra dışına streç film sarıyorum. Bunda neden? Donduktan sonra anlayabileyim diye, hani bu, ha bu evet bu tür etti diye. Buzdolabı poşetinin üzerine streç film sardığım paketlerde benim işte biftek tarzı etlerim oluyor. Haşlamalık et yapıyorsam, yani haşlamalık koyduysam, ben yemem ama etrafta ailede yiyenler var. Önceden Yasemin kardeşim çok seviyordu, şimdi eşim seviyor. Bunları da mesela buzdolabı poşetine koyduktan sonra küp haline getirip ağızlarını düğüm şeklinde bağlıyorum, düğüm atıyorum ki bu et evet haşlamalık etti deyip onu o şekilde algılıyorum. Bir de kuşbaşılık et koyacağım zaman da yine küp şeklinde getiriyorum ama bu sefer ağzını bağlamadan poşetin etrafına sararak fazla kısmını saklıyorum. Böylece poşeti elime aldığım zaman hani farklı farklı ambalajlamış olduğumdan dolayı ne olduklarını anlamam çok kolay oluyor. Çünkü donduktan sonra takdir edersiniz ki artık onu algılamamız çok zor oluyor. Bu nedenle benim yöntemim, yani kendimce bulduğum erişilebilir yöntem bu et saklama açısından. Ama sağlıklı olan bunlar da genelde ihtiyacımız kadar alıp kullanıp hemen sonra tekrar ihtiyaç duyduğumuzda tekrar almak. Eğer fazlasını aldıysak da kesinlikle kullanmayacağımız kısmını mutlaka hemen derin dondurucuya ya da buzluğumuza kaldırmamız gerekiyor. Bu beslenme uzmanlarının falan söylediği şey de bu. Buzdolabının normal kısmında et, tavuk, balık tarzı şeylerin saklanması doğru değil arkadaşlar. Maksimum bir gün tutun bunları diyorlar normal kısmında. Bir günden daha fazla tutmanız gerekiyorsa kesinlikle buzluk ya da dondurucu kısmına almanız gerekiyor. Benim yöntemlerim bunlar.
Ben ekleyeyim o zaman. Benzer şekilde aslında, sadece ufak tefek kendimizce buluyoruz yöntemler farklı ama ana fikir aynı. Bir kilo bile kıyma alsam onu mesela 5'e böldürüyorum ya da 6'ya böldürüyorum ve bunu kasapta yapıyorum. Eve geldikten sonra da onu 3'ünü bir buzdolabı poşetine, 3'ünü de bir buzdolabı poşetine koyuyorum. Mesela birbirine yapışmasın ki tek, bazen bir parçasını kullanmam gereken bir yemek olabilecek oluyor. Rahat rahat alabileyim diyor. O dışarıdan, dışından dokunduğumda rahat rahat anlayacağım için kıyma, hani şey parça, 3 parça yaptım ya, onu öyle yapıyorum. Kuşbaşını da yine bir kilo aldıysam 2 ayrı kaba böldürerek ayırıyorum. Onu 2'ye bölebilir misiniz diyorum. 2 ayrı kaba koyuyor ve onu koyduğu kaptan daha çıkarmıyorum. Sadece dışını siliyorum. Getirdiğimde buzdolabına koyuyorum. Ama dediğin gibi biftekliği de 1 kilo aldıysam ve onu da hani yarım kilodan yapıyorsam gene 2'ye böldürüyorum. Şimdi kuşbaşını şey yapıyorum. Yarım kilo yapıp onu da 2 ayrı buzdolabı torbasına koyuyorum. Ama kıymayla dokunduğumdan farklı. Diğeri daha yuvarlak, diğeri daha bütün. Ve birini alt rafa koyduysam birini üst rafa da koyuyorum. Ekstra bu yöntemleri de kullanıyorum. Kuşbaşılarla kıymalar böyle anlaşıldı. Biftekleri şey yapıyorum, yine onları da 2'ye böldürüyorum 1 kilo aldıysam. Köfteyi de aldıysam, işte kaça böldürdüysem atıyorum, onu da 2'ye böldürdüm. Şimdi köftelerle şeylerin, bifteklerin kutuları aynı ya, marketlerin o karton kutulara koyup saklama şeylerini yapıyorlar ya, güzel de jelatin diyorlar hatta. 2 tane bifteklik şey, 1 tane ekstra buzdolabı torbasına koyuyorum. İçinde buzdolabı torbası olan kutular biftektir diye kafama kodluyorum. Böyle olmayanlar, üst üste olanlar da köftedir diye, çünkü donunca farklı oluyor. Tavukları da baget tarzında aldıysam onu da işte ne bileyim ben. Mesela bagette 10 tane varsa 5-5 kullanacaksam 2'ye böldüğüm oluyor ve genelde de tavuklar daha az dayanıyormuş. Hani mümkünse o gün tüketmek, o gün kullanacaksak gibi şeyler. Şeyleri eğer et pişmişse biraz daha hani mesela kavurma yapıp falan buzlukta da saklıyorlar ama işte daha böyle kısa süre yenecekse pişmiş et biraz daha kalabiliyor dondurucu olmayan kısımda ama çiğ etler evet yani özellikle tavuğun bozulması, zehirlemesi çok yani insana hastanelik bile edebiliyormuş. O yüzden tehlikeli. Ben sucukları da şey yapıyorum. Bir kangal sucuk aldıysam diyelim ki onu 3'e böldüm. Gerekirse birini, gerekirse ikisini kullanıyorum. Sıkıntı değil. Kaça böldümse buzluğa koyuyorum ama buzdolabı poşetine koyup buzluğa koyuyorum. Birbirine donduğu zaman yapışmıyor ya da yapışmayacak şekilde, değmeyecek şekilde. Çıkartıp tek tek kahvaltıdan bir yarım saat 45 dakika evvel çıkardığımda eriyor. Gerisini çıkarmıyorum. Uzun süre kalıyor. Dolapta bozulabiliyor hafta içi evde kahvaltı yapamadığımız için. Bunu da bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Çünkü bozulduğu oluyordu. Bu yöntemi söyleyince ben de kullandım ve hakikaten iyi oldu. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar benim de. Şimdi düşünüyorum böyle.
Sucuğun bozulduğunu hiç duymamıştım. Şimdi senden duydum.
Kokuyor.
Bir haftada tükettiğimiz için ona hiç rastlamamıştım ama öğrenmiş oldum. İki tane şey sormak istiyorum size. Hayatıma eti yeni yeni katan birisi olarak. Şimdi buzluğa tavuğu alırken son kullanma tarihine bakıyoruz ya. Buzluğa attığımızda da tekrar tüketme vaktimiz olsa kullanma tarihine göre mi ayarlamalıyız? Bir de pişirdiğimiz, mesela tavuk pişirdik, kaldı bir iki parça. Onu buzluğa attık. Onu uzun süre orada durup tekrar çıkardığımızda kullanabiliyor muyuz? Ben çıkardım, bir kere kokmuyordu ama yine de tavuktaki riski düşünerek çöpe gitti. Yani boş yere de koymuş oldum oraya. Bir de bunların sularını saklama yöntemini söyleyebilir misin Sevgi? Onu söyleyecektim.
Sularını ben şey yapıyorum arkadaşlar. Ben kemik suyu çok yaparım. Çünkü dediğim gibi ben haşlama sevmiyorum ama kemik suyu çok faydalı bir şey. Çok yaparım. Bunu da slow cooker, yavaş pişirme yöntemiyle yaparım. Şöyle kemikleri kasaptan genelde alıyorum, söylüyorum bir hafta öncesinden falan. O zaman işte şey yapıyorlar, ayırıyorlar kemik size istediğiniz gibi. Onları koyuyorum ben. İlk başta bir ilk böyle altını açıyorum tencerenin. Ha bu arada kemiğin kalsiyumunun çok iyi çıkabilmesi için içine bir yarım limon suyu sıkmanız gerekiyor. Ekşiyle daha güzel kalsiyum çözünüyor çünkü kemikten ayrışıyor. İlk başta tencereye dolduruyorum kemikleri. Büyük bir tencerem var benim kemik suyu yaptım. Yani özellikle onun için almadım da büyük bir tencere annemden kalmıştı. Onun içine dolduruyorum kemikleri. Üstüne de suyunu dolduruyorum tabii yıkadıktan sonra. Sonra içine bir yarım limon suyu sıkıyorum. Tencere bir ilk kaynayana kadar altını açık tutuyorum. Böyle bir kaynıyor hani kapağını falan böyle bir lık lık eder ya o kaynadığı zaman bilirsiniz zaten onu. O aşamaya geldiği zaman ocağın altını böyle mum ışığı kıvamına kadar yani tam söndürmeden hemen önceki bir kıvamı var onun. Onu tabii tutturmak hemen ilk etapta biraz zor oluyor ama zamanla eliniz alıştığı zaman ocağınızın yapısına artık onu tutturabiliyorsunuz. O kıvama getiriyorum. Orada da şöyle bir şey oluyor. Hani böyle fakır fakır fakır kaynamaya devam etmiyor ama sıcaklığını da muhafaza ediyor. Onunla yaklaşık işte 16 saat, 18 saat falan o altı açık kalıyor böyle. Genelde ben bunu akşam üzeri falan yapıyorum. İşte işten gelirken alıyorum kemikleri, koyuyorum. Ertesi gün sabaha kadar mesela akşam üzeri 6'da 6.30'da falan koyuyorsam ertesi sabah 8'e kadar 9'a kadar artık o cuma özellikle cuma akşamları yapıyorum ki hani cumartesi daha uzun tutabileyim diye. Bazen 12'ye kadar işte 1'e kadar falan. O böyle çok kısık ateş altında böyle pıt pıt pıt pıt kalmaya devam ediyor. Ama kemikler öyle bir oluyor ki içindeki o ilik kısmı tamamen boşalıyor suyun içine.
Kemikler de böyle zaten hamur gibi oluyor. Hani elinize aldığınız zaman neredeyse azıcık sıksanız dağılıverecek gibi. Sonra o kemikleri biraz su soğuduktan sonra ayıklıyorum içinden, suyun içinden. Ve suyunu ben şeylere paylaştırıyorum arkadaşlar. Artık soğuduktan sonra mı bunu yapmanız gerekiyor? Pet bardaklara koyuyorum. En küçük pet bardaklardan alıyorum. Onlara koyuyorum. Dondurucumun bir tane çekmecesini bu iş için ayırıyorum ben. Boşaltıyorum yani onu hemen o günlük. O pet bardakları oraya sıralıyorum. Onlar zaten donduğu zaman artık üst üste alabiliyorsunuz. Birkaç saatte donuyor zaten. Çünkü o su da böyle jölemsi bir hale geliyor. Biraz koyulaşıyor, hani koyduğunuz gibi su gibi olmuyor kemiklerin salgısından dolayı. Onlar donduktan sonra bardakları üst üste toplayıp tekrar o çekmeceye de gene koymam gereken malzemeleri indiriyorum. Benim saklama yöntemim böyle, pet bardaklarda saklıyorum. Çünkü soğuk olduğu için soğuk pet kullanmak herhangi bir sakıncası yok. Çıkarırken de daha kolay oluyor. Köpük bardak kullanmam, ama köpük bardakta çıkarırken o suyu, hani çorbaya falan atacağınız ya da pilav atacağınızı çıkarırken köpük bardak parçalanıyor elinizde. O da hani buzun üzerine falan yapışabilir ya da elinizden kayabilir, tencerenin içine düşebilir falan diye. O çok bana sağlıklı gelmedi. Kağıt ya da pet bardak en sağlıklısı oluyor. Benim yöntemim böyle.
Tavuk suyu peki?
Sen derken aklıma geldi. Şeyhan az evvel kıymaları kaba koyuyor diyor. Köpük kaptı ya, onların adı kartan değil. Az evvel bir sürü aklıma gelmemişti.
Şey, tavuk suyu yani genelde çok yapmıyorum Diloş. Ben sadece bazen köy tavuğu falan denk geliyor. Hani öyle bir şey olduğu zaman onu yapıyorum, ama tavuk suyu tabii şey olmuyor. Hani bir bardağı yetmiyor. Onu da mesela buzdolabı poşetine koyuyorum. Ağzını sıkıca bağlıyorum. Ben kalın buzdolabı, şu kiloluk satılan buzdolabı poşetlerinden kullanıyorum. Çünkü çorbaya falan hani tavuk suyunu biraz daha çok katmak gerekiyor. Bir bardak yetmiyor onda. Onu da kullanacağım zaman poşeti biraz dışarıda bir 15-20 dakika beklediğin zaman zaten buzdan ayrılıyor. Öyle atıveriyorum içine.
O zaman senin... o kadar uzun saat değil. Tavuk yumuşayana kadar yeterli mi pişirmemiz?
Tabii. Aynen, haşlıyorsun ya tavuğu yemek yapmak için. Hani o kadar yapman yeterli.
Yeterli
tavukta.
Ben bir şey sorabilir miyim?
Şey yapıyorum. Aha. Gençler. Kemikleri yapıyorum senin gibi ama o kadar uzun süre kaynatmıyorum Sevgi ya. Şeyden kasaptan alırken zaten söylüyorum, böyle kemikli ilikli milikli kemik ver, kemik suyu yapacağım diyorum. Onu veriyor birkaç parça kemik halinde. Yıkıyorum dediğin gibi, büyük bir tencereye koyuyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Sadece en son ayara kısıyorum, o kadar. 2,5-3 saate yakın kaynatıyorum. Rengi falan zaten iyice değişiyor. Bir de annem şey dedi, tuzağı pişmeye yakın dedi. Bazen unutmadan atıyorum. Atmasan da bir şey olmaz ama at, lezzetli olur dedi. Ablam da şey söylemişti, soğan ve havuç da koy. O da onlarla kaynasın, vitaminlerini alsın diye. Bunları yapmadığım oluyor, soğanla havucu. Ama şey, tuzu mutlaka atmaya çalışıyorum unutmazsam. 2,5-3 saat. En son yaptığımda 3 saat kaynattım. Sonra soğudu. Senin dediğin gibi şu sert plastikten var ya, şeyde de rahat duruyor. Böyle 2 kepçe falan, 2,5 kepçe alıyor onlar. Buzdolabına koyduğunda da, dondurucuya koyduğunda da hani yamulmuyor, donana kadar yamulmaması iyi oluyor ya, dökülmesi. Bir de ben şey yapıyorum, bardaklara boşalttıktan sonra jelatinliyorum, en azından şey olmuyor, akmıyor etrafı, donduktan zaten sonra da hiç şey olmuyor. Ben tavuk suyunu sevmiyorum şeyde, dondurmuyorum hiç. Tavuk haşladığım zaman o an suyuyla çorba ya da pilav yaptıysam yaptım, yapmadımsa da döküyorum gidiyor. Biraz endişe ediyorum tavuklu ürünlerin, tavuk suyunun ya da tavuğun ertesi güne kalmasından. O yüzden hep azas haşlamayı tercih ediyorum. O yüzden az evvel demiştim yani bölebiliyorum bagetleri diye. Şeyde de Dilekçe, sen şeyi sormuştun, hani marketten son kullanma tarihine bakıp alıyoruz ama buzlukta ne kadar kalır diye. Bir ara bakmıştım mesela, bu et gibi ürünler, tavuk gibi ürünler işte buzdolabında ne kadar tazeliğini koruyabilir diye yazıyordu. Hani birkaç aydı yanılmıyorsam, 6 aydan fazla değil. Ben de o yüzden zaten en fazla birer kilo falan, belki 1,5 kilo alacağım için en fazla ne kadar kılabilirken tüketmene ve o an misafir gelir gelmez ona göre. Ama kurbanlıklarda Sevgi, sen de dediğin gibi işte hani yaklaşık olarak 6 ay 8 ay kadar kalabildiğini duymuştum. Ama fasulye, bezelye, Bu tür şeyler de yine en fazla 6 ay 8 ay içinde dondurucuda da olsa tüketme gerekiyormuş. Bir de çözdürmemeye çalışıyorum çıkardığımda.
Tabii kesinlikle.
Bakteri aynen. Çok fazla üretiyormuş.
Evet.
O yüzden direkt alıp tencereye koyabilirsin ya direkt işte sen soğanla kavururken bazen suyun içine koyuyorum. Çok doğru olmayabilir ama ben tavuğu yıkamadan kullanmayı sevmiyorum. Böyle bir huyum var. Çözdürmemeye çalışırsak iyi olabilir ama bazen yeri geliyor mecbur kalıyoruz ara sıra doğru olmasa da mesela köfte gibi bir şey yapacaksak ve kasaba gidemediysek dolapta da kıyma varsa bazen de yaptığımız da oluyor bu da doğru bir şey yani yapmıyorum desem yani, yalan olur ara sıra.
Tavukta arkadaşlar dondurucuda derin dondurucuda tavuğu 2 aydan fazla saklamamayı öneriyorlar çünkü tavuk gerçekten çok netameli bir yiyecek yani bir bozulduğu zaman da hakikaten zehirlenmesi de çok kötü oluyor. Bilmiyorum yaşadınız mı? Ben bir kere yaşadım. Umarım bir daha hiç yaşamam. Çok kötü bir şey.
Pişmişi çünkü. Bile öyle Sevgi. Yani evet, bugün evet, bile pişirsen aynen. Dolaba koysan yarın tadı bir tuhaf.
Yarın hoş, tabii.
Kırmızı et gibi olmuyor.
Aynen olmuyor. O yüzden çok uzun süre saklama şansınız yok tavuğu. O yüzden de hani tamam evet son kullanma tarihine bir hafta kala almışım mesela. Hani bunu dondurucuda saklayabiliyorsun gene ama maksimum 2 ay olarak düşün Miloş. 2 ayı geçirme. Ama etlerde biraz daha bu süre uzun. 6 aya kadar eğer etin kaynağını biliyorsan, güveniyorsan ve taze olduğundan eminsen 8 aya kadar çıkarabiliyorsun. Ama bunlar maksimum süreler tabii. Hani çıkarmamak daha sağlıklı. Daha bunlardan daha kısa sürede tüketmek daha sağlıklı şeyleri. Bu et, tavuk türü şeyleri.
Teşekkür ederim. Pelin sen bir şey söyleyecektin sanki.
Aa evet.
Evet. Ben de et suyunu yapıyorum. Ben düdüklü tencerede yapıyorum. 3-4 saat kaynattığımda kemikleri parçalanıyor zaten de. Şöyle bir sorunum var benim. Ben pet bardaklara doldururken et suyunu süzüyorum. Yalnızca suyu pet bardaklara konmuş oluyor. Hani bu kemiğin içinden çıkan ilk kısımlarını falan kullanamıyorum. Yani merak ettim şu siz de süzerek mi yapıyorsunuz yoksa... Yani bu kalan ilik kısımlarında koyuyor musunuz pet bardakların içine onu merak ettim. Çünkü ben aşamadım o şey maalesef o ilik kısımları falan benim midemi bulandırıyor. Ama çok da sağlıklı olduğunu biliyorum.
Evet ben süzmüyorum. Çünkü ilik kısımları tamamen kalojen onun. Yani bizim kemik iliği yapımızı besleyecek maddeler ve özellikle biz kadınlar için çünkü kadınlarda biliyorsunuz kemik erimesi çok daha erken yaşlarda başlıyor erkeklere göre. Dolayısıyla özellikle kadınlar için çok çok çok faydalı o şey kalojen yapı. O yüzden ben süzmeden koyuyorum. İliyle falan her şeyiyle gidiyor. Ya o şekilde tüketim. Çünkü zaten öbür türlü hani alıp da kemiği böyle bazı insanlar böyle alır kemiği içinden o ilikleri çekerler, emerler, yerler falan. Onu hayatta zaten yapamıyorum, yapamam yani. Ama en azından böyle çorbada, morbada, pilavda falan bir şekilde yemiş olalım diye süzmüyorum ben.
Ben süzüyorum. Ben de Pelin gibi sevmiyorum.
Ya ben bir türlü aşamadım.
O kemiklerin parçaları bile gelmemeli şeklinde. Bir de evet. Şey düşünüyorum. Hani iyice kaynadı ya. Düşünüyorum ki kaynadığı için artık o kemiğin vitaminleri suyuna indi iyicene. Böyle bir düşüncem var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. O suyundaki vitaminin de hani artık ondan alacağımı almışım gibi hissediyorum ama eğer böyle olmasa bile o ilik kısmını ben de şey yapamıyorum. Tüketemiyorum yani. Ama şey yaparım bol bol çorbalara falan sık sık o bardaklarda kullanması kolay oluyor sevgi. Çıkartıyorum
evet.
Hemen.
Ben de hemen
çorbalara,
hemen her
şeyi. Nohutun içine bile koyuyorum. Öyle güzel
her şey, her şey.
Ki.
Aynen çok her şeye ben de koyuyorum.
Tarhana ama... çorbasına falan çok yakışıyor.
Evet, çok güzel oluyor. Oluyor. Çok güzel
hatta
olur.
Var ya ekstra ben bazı yemek mesela çorba yaptıysam kimi çorbalara ekstra yağ bile atmıyorum onu kullandığım zaman. Yemekleri genel anlamda da yağ seviyorum zaten de. Bir şehriye çorbasını yaptıysam onunla
evet.
O kadar lezzet veriyor ki ekstra evet. Başka bir şey koymana bile gerek yok. Aynen. Ekstra aynen, yağ aynen.
Aynen çok güzel oluyor ama arkadaşlar o ilik noktasında da kendinizi biraz zorlayın. Çünkü gerçekten çok faydalı. ve kemik erimesinde çok önleyici bir şey. Hani biraz zorlamaya çalışın kendinizi. Yemeye çalışın. En azından böyle çok büyük kaldıysa falan parçalayıp çatalla ezip hani bir şekilde yemeye çalışın.
Tamam, o zaman dondurulmuş gıdalara.
Evet, dondurulmuş gıdalarda arkadaşlar zaten hani marketlerden falan alıyorsak ya da kendimiz bir şekilde yapıyorsak bu dondurulmuş işte yazdan hazırlık, derin dondurucuya hazırlık falan yapıyorsak ya marketten alıyorsak dondurulmuş gıdaları ki zaman zaman hepimiz almak zorunda kalabiliyoruz. Bence konserve yerine beslenme uzmanlarının tavsiyesi de bu. Hani bir şeyi mesela özellikle bezelye falan hani kışın ortasında bitebiliyor, almamız gerekebiliyor. Bunun konservesindense dondurulmuş halini tercih etmenin daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Herhangi bir şekilde dondurulmuş gıdayı dışarıdan aldıysak zaten hemen gelir gelmez eğer hemen kullanmayacaksak mutlaka dondurucuya yerleştirmemiz gerekiyor onu. Hani buzdolabının alt kısmında dursun işte yarın bir gün iki gün sonra kullanacağım bilmem ne falan filan şeyine girmemek gerekiyor. Hemen yerleştirmek gerekiyor. Bir de arkadaşlar dondurulmuş bir şey çözdükten sonra onu o haliyle kesinlikle tekrar dondurmamamız gerekiyor. Çünkü çok fazla bakteri üretiyor. Peki o haliyle dondurmayacağız, ne yapacağız? En azından çok mecbur kaldık. Örneğin bezelye aldık. İşte bir şekilde trafik sıkıştı, o oldu, bu oldu, bir şey oldu. Eve geldiğimizde baktık ki çözmüş bezelye. En azından bir taşım haşlayıp ondan sonra koymak gerekiyor. O haliyle kesinlikle koymamak gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Hani dondurulup çözülmüş bir şeyi tekrar dondurucuya koyamayız. Çok sakıncalı, zehirlenmeye varana kadar götürebiliyor. Kendi hazırladığımız dondurulmuş gıdaları da yine aynı şekilde hani çözdüreyim bir parçasını alayım tekrar dondurayım böyle bir şey yapamayız. O nedenle hani dondurucuya bir şeyler yapıyorsak hazırlıyorsak işte bunu tüketebileceğimiz kadar yapmak hani bir porsiyonluk yapmak. Onu da çıkardığımız zaman tüketmek ve tekrar tekrar geri koymamak yapmamız gereken şey. Yani orada da hassasiyetimiz olmalı. Bir de derin dondurucular, genellikle artık evlerimizde kullandığımız buzdolaplarının %90'ında elektrik kesintisi halinde falan ilk 18 saate, birçoğunda da ilk 24 saate kadar içindeki soğuk ortamı koruyabiliyor. Bu nedenle hani elektrik kesintisi olduğunda ay eridi mi diye kapağını açıp da kontrol etmemek gerekiyor. Çünkü kapağını her açtığımızda onun içerisindeki ısı kaybına sebep oluyoruz. Yani o soğuk havanın kaybolmasına sebep oluyoruz. Özellikle elektrik kesintisi falan yaşıyorsak evimizde bazen bakım için falan kesiyorlar. 12 saat, 13 saat sürebiliyor bazen. Bu kesintileri yaşıyorsak mümkünse dondurucumuzun kapağını hiç açmamamız gerekiyor ki o kendi içindeki soğukla o gıdalar kalabilsin. Aksi halde açıp kontrol edersek erimesine sebep oluruz. O da zaten bu sefer her şeyi atmak zorunda bırakabiliriz. Çünkü oradakilerin hepsini bir günde tüketmemiz mümkün olmayacağı için. Benim dondurulmuş gıdalarla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Var mı eklemek isteyen birileri?
Ben sadece şey ekleyeceğim. Senin söylediklerine katılmakla birlikte tekrarlamaya gerek yok. Hani eğer kendimiz yapıyorsak zaten alıyorsak da gramına bakıyoruz aynı bir şey de. Ben fasulyeyi falan koyuyorum mesela. Yıkayıp kurutup buzdolabı torbalarına tüketeceğim kadar yapıyorum. Hani öbür türlü işte şu kadarını kullanacağım, bu kadarını kullanmayacağım deyip çözdürmek gerekiyor. O yüzden ne kadar yemeklik koyuyorum yani buzdolabına. Bir de şey, madem ki gıdalarımızın bozulmamasını konuşuyoruz da pişmiş yemeklerimiz için de annemden kalma bir huydur gene. İşte hani özellikle herkes yapabilir. Gerçi hani bir yemeği, mesela iki çeşit yemek yaptım. Hafta için yemeğim olsun dediklerim ki. Ve işte hani bir akşamlık değil de iki akşamda tüketeceğim miktarda yaptım onu. Hepsini ısıtmayıp başka bir kaba bölüp yiyeceğimiz kadarını ısıtıp gerisini tekrar dolapta kaldırsa o yemek daha uzun süre dolapta kalıyor. Hiç de bir şey olmuyor. Tertemiz kalıyor. Mis gibi oluyor yani. 3-4 gün bile kalabiliyor. Diyelim ki yapamadık ya, unuttuk ya da o gün misafir geldi. Hepsini ısıtmam gerekti. Bölmedim ama baktım ki bitmedi. O zaman onu fokur fokur tekrardan sanki yeniden pişiriyormuş gibi birazcık bir taşım kaynatıp da koyunca yine bozulmuyor. Yeniden pişmiş gibi oluyor de anne mesela. Eğer kaldıysa da ve ertesi güne kalmasını istiyorsan yemeğimi ya da bir sonraki güne bir şey olmuyor ama gene de bir tedbir amaçlı biraz daha kaynatıp sonra soğutup dolaba koymak iyi olabilir. Ama en güzeli yiyeceğimiz kadarını başka bir tencere ya da küçük çelik tavalarım var benim kapaklı. Onlara böyle fırsatı kullanmak iyi oluyor. Böyle benim de.
Peki var mı başka söz isteyen? Yok galiba. O zaman arkadaşlar vanilya, kabartma tozu, kakao, toz şeker, küp şeker tarzı bizim mutfağımızın benim için eğlence kısmı. Böyle pastalar, değişik şeyler yaptığımız malzemelerimizi saklama yöntemini bakalım. Ben bu tarz malzemeleri arkadaşlar işte kabartma tozu, kakao, vanilya gibi şeyleri buzdolabında saklanmaması gerektiğini okudum. Hatta bugün gene baktım bunlara hani bir gözden kaçırdığım bir yöntem var mı acaba diye. Ben zaten buzdolabına koymuyorum. Bunun sebebi de şu, buzdolabında nem yapabiliyor bunlar. Özellikle içinde bulundukları ambalajlar nedeniyle nemlenmeye müsait olabiliyorlar. Nemlendikleri zaman da özelliklerini yitirebiliyor. O yüzden sadece mayalar, kuru mayalar ve zaten yaş mayaları mecburen dondurucu kısmında saklamamız gerekiyor buzdolabının. Ve kuru mayaların buzdolabında saklanması gerektiğini biliyorum. Ama onun dışındakileri benim böyle bir tane büyük saklama kabım var, kutu. Onun içerisine böyle aldığım zaman işte vanilyaları bir kenara, kabartma tozlarını bir kenara, kakaoları... Kakaoyu zaten genelde bir büyük paket oluyor veya işte bazen 2-3 paket de olabiliyor. Hani markete gitmişken alayım bulunsun diye. O şekilde ayırarak yerleştiriyorum. Nişasta, irmik tarzı şeyleri genelde ben getirdiğim zaman yani paketini açtığım zaman çünkü onların hepsini bir seferde kullanmıyorsunuz. Cam kavanoza boşaltıp orada saklıyorum. Daha hem kullanım açısından hani kaşıkla almak içinden daha rahat oluyor kavanozdan. Hem de o iç ambalajları açıldıktan sonra onların dökülme ihtimalleri daha yüksek. O nedenle cam kavanozlarda özellikle işte konserve kavanozlarını falan saklamak rahat oluyor. Hani onlar için özel kavanoz almadım. Konserve kavanozlarına koyuyorum, boşaltıyorum. Oradan kullanıyorum. Onun için de bir tane yine kabım var, biraz büyüyecek bir kap. Onun için de unu muhafaza ediyorum ama çok fazla almıyorum. Çünkü un da çok sıcak ortamda uzun süre kaldığı zaman tıpkı biraz önce bahsettiğimiz kuru gıdalar gibi kelebeklenme, kurtlanma yapabiliyor ya da acımsı bir tat geliyor una. O yüzden onu da böyle çok fazla almıyorum. 2 kilo falan alıyorum. Hani o da bittiği zaman tekrar alıyorum unu. Küp şeker, toz şeker bunlar için de benim yine kavanozlarım var. Getirdiğim zaman, marketten aldığım zaman o kavanozların içine boşaltıyorum. Hem kullanmak daha kolay oluyor hem o işte ambalaj ıslanma, nemlenme ve bu nedenle işte şekerin sertleşmesi ya da erimesi gibi durumlar söz konusu olmuyor. Kavanozlar da gayet sağlıklı bir şekilde korunabiliyor, muhafaza edilebiliyor. Bunların da gene nemden uzak tutulmaları tabii ki önemli. Hani kuru yerlerde, kapalı yerlerde saklanması tabii ki önemli ama bunlar çok da böyle hemen bozuluverecek gıdalar değil. O yüzden daha rahat olabiliyoruz. Benim yöntemlerim böyle. Kızlar var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Ben ekleme değil de bunları aynı şekilde ben de böyle kullanmayı tercih ediyorum. Unun da kurtçuklar oluştuğunu kullandığınız zaman içinde uzun süre kalınca mı oluyor, nemden mi oluyor, saklama koşulundan mı oluyor bilmiyorum. İş yerinde bir arkadaşım söylemişti. Ama o nasıl fark edilir bilmiyorum. Şey oluyor hani kesme şey, ben toz şeker sadece kek falan yapacaksam o tür şeyler için bulunduruyorum. Az bulunduruyorum. O yüzden normalde küp şekeri tercih ediyorum. Kullanmış daha pratik oluyor. Daha az tüküyor diye. Ama o da böyle zamanla sertleşiyor falan da. Un nasıl olur? Hani bazen işte ben de senin gibi az az alıyorum onu. Biraz böyle sertleşir gibi oluyor ama kurtçuklar nasıl anlaşılır? Hiç bununla ilgili bir yöntemi olan var mı bilmiyorum. En iyi yöntem herhalde azalıp kullanıp bitirmek gibi olabilir.
Evet.
Sertleşme görmedim ama ben bu yaz onun köpürdüğünü gördüm. Mesela kavanozu açtığımda un bir anda köpürdü, yüzüm gözüm yerler her taraf un oldu. İlk kez karşılaştığım bir durumdu ve çok şaşırdım açıkçası. Daha önce böyle bir şey de duymamıştım. Başına gelen var mı? Hani
ilk defa duydum ben de, çok ilginç.
Evet, ben de ilk defa duydum. Hatta ilk eşim kavanozun kapağını açtı, o bana bundan bahsetti. Ben de inanamadım, yani saçmalama, un nasıl köpürür falan dedim. Aynı işte ben tekrarladım, kapağını açtım ve tekrar köpürdü.
O un bir şeye sinirlenmiş. O kadar köpürür.
Un ekşimiş, şey yapmış, asit yapmış. Uyduruyorum tabii.
Çok ilginç. Gerçekten ama ilk defa duydum şu an.
Çok enteresan bir şeydi yaşadığımız.
Hakikaten enteresan olmuş.
Ama şey oluyor, Pelin, işte kırmızı mercimekte falan çok olabiliyor. Bulgurda falan da oluyor galiba. Şey gibi, kavanozu açtığında yüzüne doğru üşüşüyor ya, kelebeklenme gibi. Onlar
çok korktuğum bir şeydir Nurşan. Çok korkarım.
Ben de çok korkarım.
Aslında pis bir şey değilmiş. Hani kendin ürettiği bir şey ama insan tabii ki ister istemez. Ay, bir kere başıma geldi.
Aynen, iyi.
Anında kapağını kapatıp çapatmıştım öylece.
Acaba onu acaba kendi şeyinde şey yapmak daha mı sağlıklı? Hani ben de kavanoza boşaltıyorum ama hani kendi paketinde korumak daha mı iyidir acaba? Ben de bazen boşaltmıyorum. Bazen öyle düşünüyorum, acaba diyorum kendi paketinde daha mı, hani nemden falan korur ya, biraz onların paketi şey oluyor, hani biraz daha kart şey, kağıt tarzında olduğu için
kullanıma çok erişilebilir gelmiyor bunlar.
Evet.
Bir de bastırmamak, yani böyle tepeleme doldurmamak, onu ezmemek gerekiyormuş diye duymuştum ben. Onun rahat olması gerekiyormuş kavanozun içinde.
Evet.
Yoksa kızıyor.
Evet.
Annemler büyük büyük şeyler de alıyorlar tabii o zaman. Ta eski zamanlarda çuvallardan, köylerden getirdiler de. Çuvallardan da kullanacağı kadar alıp böyle. Hiç hatırlamıyorum böyle bozuluyor dediğinde. Demek ki bu tür şeylerde böyle yeni mi çıktı ya da artık daha fabrikasyon ürünleri olduğu için mi böyle başımıza geliyor? Ya da o tür şeyler, o tür çuvallar daha mı iyi koruyordu artık, bilmiyorum.
Köyler daha serin oluyor bence. Şehir, İzmir'de hele nem olduğu için daha çabuk böcekleniyor, küfleniyor. Bilmiyorum, biraz bölgesel olarak da fark ediyor olabilir.
İstanbul'a getiriyordu Reyne anne. Evet. Ama hani oradan alıp getir diyordu ama o çuvaldan boşaltmaz mesela. Alacağı kadarını kullanır, getirir mesela. Onun bir de un kabı vardı. Ondan alıp bile eline koya getirirdi. Evet. Ama tabii şey, karanlık bir yerde, çatıda saklıyordu mesela.
O ben de onu soracaktım işte. Ya bodrumda ya çatıda. Çünkü bizde öyleydi mesela. Hani eskiden köyden, halamlardan alıyorduk kocaman çuvallı unu. Evet. Bizim de öyle evde bodrumumuz vardı. Oradan annem kullanılacağı kadar bir tane küçük kovası vardı. O kovaya dolduruyordu, getiriyordu içeriye, mutfağa. Hani onu kullanıyordu. Bitince tekrar gidip doldurup getiriyordu. Hiçbir şey de olmuyordu hakikaten ama.
Bulguru, yarma deriz biz. Evet. Onları hep öyle saklardı.
Evet. Pirinci. Ama sanayi çıktı, mertlik bozuldu Nursay.
Aynen. Onların üstünde bir güzel kapatırdı. Ağzını tabii iyice bağladıktan sonra üzerine de örtüsünü örterdi.
Aynen, onun bezleri olur böyle ayrı ayrı hepsinin. O bezi örter üstüne böyle. Evet. Peki bu konuda başka söz isteyen yoksa konservelerle geçelim arkadaşlar. Konservelerde zaten hani yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben çok yapmıyorum konserve ama artık kayınvalidem yapıyor sağ olsun. O bana da veriyor şimdi. Konservelerinde gene ışık görmeyen yerde saklanması gerekiyor. Biraz serin yerde mümkünse saklanması gerekiyor. Çünkü sıcakta kaldıkları zaman, sıcağa maruz bırakıldıkları zaman köpürü patlayabiliyorlar. Çok büyük de bir arkadaşımın başına gelmişti çünkü. Patlayan da fasulye konservesi, yani domates, domates gibi asitik bir şey de değil. Çok tehlikeli olabiliyor, patlıyor.
tehlikesini bırakın o dolabın içi mahvoluyor durduğu yer. Orayı temizlemek böyle her yerine yapışmıştı. Çok kötüydü. O yüzden hani konservelerin de genelde serin yerlerde saklanması, ışığa maruz bırakılmaması gerekiyor. Yapılışı biraz beni ürkütür konservenin. Hani böyle kaynatarak falan yapıyorlar, ediyorlar. Ben sadece sos, acı sos, kahvaltılık sos yapıyorum konserve olarak ama onu da kaynatmıyorum. Sos daha tencerede kaynarken kavanozlu bir bezle tutuyorum. Kepçeyle içine dolduruyorum. Hemen kapağını sıcak sıcak kapatıyorum. Ters çeviriyorum. O öyle zaten tutuyor kendi. Hani sıcak sıcak kaynar kaynar kapattığım zaman. Ama öyle konserve kavanozunu tekrar tencereye koyup falan kaynatma işi yapamıyorum. O biraz tırsıyorum ondan. Konservelerle ilgili de söyleyeceğim. Bunlar her şeyse eğer hani yapıldıktan birkaç gün sonra kapağı atmışsa konservenin, onu zaten anlıyorsunuz, açılmış oluyor. O zaman eğer mümkünse hemen o konserveyi pişirip ya da işte başka bir şekilde kullanabiliyorsanız kullanıp tüketmek gerekiyor. Eğer hemen kullanamayacaksanız bekletmeyip atmak gerekiyor onu. Hani tekrar bir daha kapatayım, bir daha kaynatayım falan, onu yapmamak gerekiyormuş. Çünkü hava aldığı için artık çok fazla bakteri üretilmiş. O yüzden o yöntemi kullanmamak gerekiyormuş. Konservelerle ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Var mı eklemek isteyen?
Konservede ben de Sevgi Hanım'ın dediği gibi yapıyorum. Sade kahvaltılık işte. Bir kırmızı biber turşum var böyle. Ama ters çeviriyorum. İşte birkaç saat sonra kaldırıp soğuduktan sonra kapalı bir yere, böyle güneş görmeyen bir yere onları yerleştiriyorum. Ama öbürküyle hani şişeyi kaynatma gibi, bu tarz şeyleri ben de yapmıyorum açıkçası.
Benim annem bile eskisi kadar yapmıyor. Benim annem bile derken şu anlamda, hani bu tür şeylere çok alışkın biri. Mutlaka kışlık şeyi hazırlayan, kışın mümkün olduğunca daha az pazardan hani şey alıp bunları tüketen, bu anlamda söylüyorum. Ama artık bakıyorum da eskisi kadar yapmıyor. Ve şey tadı oluyor mesela, buzdolabına koymayı tercih ediyor. Salamuraya falan zaten yani yapılıyorsa yapıyor da daha böyle ekşimsi tatlar oluyor, fark ediyorsunuzdur. Mesela taze
Evet.
peçeli çok yapardı. Daha az, eskiden mesela 15-20 tane yapardı. Tabii hepimiz kalabalıktık falan. Şimdi bakın daha az yapıyor, 3-5 tane yapıyor. Ondan da bile yani çok da şey yapmıyor. Buzdolabına koyduğumuzun tadı olmuyor. Yani yaprağı bile artık, salamurayı da yaptı, onları bile buzdolabına koyuyor. Böyle şişelere falan da koyup kaldırıyorlar. Böyle ekşimsi tadı olduğu için pek düşkünlüğümüz yok. Ama ara sıra işte ne bileyim bir çeşit olsun, işte ne yapsam diye düşünüyorum. Bunu da hani bir farklılık olsun diye. Çok böyle senede bir falan, belki iki, pek yapmıyorum çünkü. O zaman da marketten alıyorsam alıyorum, yoksa da hiç almıyorum. Zaten bunların içinde dediğim gibi taze fasulyeyi kullanıyorum. Onu da buzdolabına yazın koyuyorum birkaç tane. Onu tüketiyoruz yani, salamur şey konserve olarak.
Evet.
Ama elemenler falan kullananlar var tabii.
Evet.
Ama onları dolapta kullananlar var. Hani
Ben çok kullanıyorum konserveyi. Annem çok yapar. Domates sosu, menemen, bu biliyor musunuz bilmiyorum da, domatesi biz rendeleriz. Mesela suyunu kaynatır annem, konserveleri, kavanozları doldurup sonra tekrardan kaynatıyor. Onu mesela açtığımda bir iki gün dayanabiliyor. Benim çok sevdiğim bir şeydir konserve. Çok büyük bir pratiklik de sağlıyor mutfakta.
Evet.
Menemen
Ya bir
yapıyorsunuz onunla değil mi? Çok güzel
Ha,
oluyor.
ya menemeni çok güzel oluyor. Doğrama domates, yani domatesi doğrayıp yapıyoruz. Bir de domatesi rendeliyoruz biz. Bu şekilde de suyunu elde etmiş oluyoruz. Mesela kışın domates çorbası falan yapmak istediğinde direkt bir tane kavanoz açıp o şekilde domates çorbası yapabiliyorum.
Evet. Yani konserve benim de hayatımda çok yoktu dediğim gibi. Şimdi evlendikten sonra kayınvalidem çok yapıyor, sağ olsun. O veriyor bana çok fazla.
Ellerine sağlık.
O aynen, ellerine sağlık, çok güzel oluyor. Hem melemen yapıyor, hem Pelin senin söylediğin gibi domates rendesi yapıyor. O hakikaten böyle yemeklere, çorbalara falan da hani bir kaşık koyduğun zaman, bir kepçe koyduğun zaman böyle o yaz domatesi tadını getiriyor, güzel oluyor gerçekten.
Evet.
Ben de çok seviyorum onu. Peki konservelerimizle böyle, son olarak da biz şeyden söz etmeyi istedik arkadaşlar, kuru yemiş ve atıştırmalıklar, işte kurabiye, bisküvi tarzı
alıyoruz bazen ya da işte kuru yemişlerimizden falan söz etmek istedik. Yine kuru yemişlerde de kuru gıdalarda olduğu gibi kurçuklanma söz konusu olabiliyor. Bu nedenle poşette saklamamak öneriliyor kuru yemişi de. Mümkünse bir kavanoza ya da saklama kabına o kuru yemişleri aktarıp orada saklamak daha sağlıklı. Tabii ki yine mümkün olduğunca serin yerde ve kuru yerde, nemli olmaması gerekiyor. Saklamak daha doğru oluyor, öneriliyor. Benim var öyle birkaç tane saklama kabım. Kuru yemiş aldığım zaman hem hani dışarıdan gelen poşeti dolaba koymamak adına o kapların içine boşaltıyorum, poşetlerini atıyorum. Oradan yiyeceğimiz kadarını kaselere alıp işte yiyip o şekilde tüketmeye çalışıyoruz. Bisküvi falan tarzı şeyler de hani kurabiyedir, bisküvi tarzı şeyler. Bunlar da genelde zaten hani kendi ambalajları en sağlıklı koruma yöntemi. Çünkü açıldığı zaman onlar yumuşuyor, tadını kaybediyor, kokusunu kaybediyor falan. Ama hani açtınız, servis yaptınız, işte yendi. Bir kısmı kaldıysa da bunu da saklamak için yine saklama kapları en sağlıklısı oluyor. Ben saklama kaplarını tercih ediyorum. Bir tane saklama kabını veya işte birkaç çeşitse hani karışmaması gerekiyorsa onun içine koyuyorum. O da bir süre yenmediyse yani örneğin açtınız bir şekilde kaldı. Diyelim ki bir hafta yenmedi. Ben o zaman onları buzdolabı poşetine alıp dondurucuya atıyorum. İlk kek yapacağım zaman çıkartıyorum. Zaten buzdolabına girip çıktığı için iyice yumuşamış oluyor. Mikserle bile parçalanıyor. Kek hamurunun içine atıyorum. Mikserle parçalıyorum. Kek hamurunun içinde pişiyor. Tekrar ve böylece tüketilmiş oluyor. Boşa gitmemiş
geri dönüşüyor.
Geri dönüşüyor. Evet.
Çok güzelmiş ya. Bunu hiç duymamıştım. Çeşit çeşit bisküvileri koyabiliyor musun? Sadece
tabii. Yok hepsini koyuyorum. Hepsini. Yani halley bile olabiliyor. Çokonat halley tarzı şeyler bile olabiliyor. Hmm. Zaten dediğim gibi bu dondurucudan çıkınca yumuşamış oluyor. Mikser bile parçalıyor ama çok içime sinmiyor dersen rondodan geçir fark etmez. Atıyorum ve herkes bayılıyor o keklere. Yani onu ekstra seviyorlar o kekleri. Aklınızda bulunsun. Benim yöntemim böyle.
Ya sadece sıkıntı ya. Her şeyi kabınızı koy, saklama kabına koy, oraya koy, buraya koy. Bakıyorum dolaplarda yer kalmıyor. Hangisi i̇şte, nereye koyacağım?
O biraz sorun oluyor gerçekten Nurşen'cim. Haklısın yani. Ben ilk bu eve işte taşındığımızda şey yapmıştım. Aa bir sürü dolap var yaşasın falan olmuştum. Şu an geçen gün Reşat'a şey diyorum. Hayatım mutfağa ek dolap mı yaptırsan?
Bir sürü dolap var var ya. Baktığında boşken bir sürü de koyunca bir yer kalmıyor.
Koyunca bir yer olmuyor ki. Hani benim öyle çok yemek takımım falan filan da yok. Hani kullanacağım kadar tabağım falan filan.
Kavanozlardan yer kalmıyor.
Kavanozdan ondan bundan falan böyle yer kalmıyor. Hakikaten geçen gün şey dedim. Bir ek dolap mı yaptırsak falan. O moda yediyorsun yani.
Kiler lazım kiler.
Ah ne evet. Oldu? Evet keşke.
Kapıyı ver misin?
Evet arkadaşlar, bizim saklama yöntemleriyle ilgili sizinle paylaşmak istediğimiz başlıklar bunlardı. Bizim atladığımız, sizin aklınıza gelen bir yöntem varsa ya da şunundan da söz edelim dediğiniz bir şey varsa söz edebiliriz. Yoksa bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize.
Biz de teşekkür ederiz.
O halde dağılalım mı?
Evet, iyi akşamlar.
Evet arkadaşlar, herkese çok teşekkür ederiz tekrar. Mutfakta erişilebilir yöntemlerin 7. oturumunda saklama aldığımız sebzeleri, etleri, balıkları, saklama yöntemleri hakkında konuştuk. Yine birbirimizle yöntemlerimizi paylaştık. Yine çok verimliydi. Katkı sunan, bizi dinleyen herkese tekrar teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz o zaman.
Önümüzdeki hafta mutfak kazalarını konuşacağız. Sonra yemek yapmaya başlayacağız. Bakalım mutfak kazalarıyla ilgili nasıl deneyimler yaşadık. Bunlara daha az maruz kalmayla ilgili neler yapabiliriz? Eminim birbirimize paylaşacağımız çok şeyler olacaktır. Hem hepinizi bekliyoruz hem de bu kaydı dinleyenleri de haftaya salı günü 20.30'da tekrardan mutfakta erişilebilir yöntemlerin 8. oturumuna bekliyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Ben çok keyif aldım. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
İyi akşamlar. Ben de çok keyif aldım. İyi akşamlar arkadaşlar.
İyi akşamlar. Görüşürüz.